Bu bir tekrar yayındır.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı başlıyor.
Kapkara bir geceyi geride bıraktık. Abdülkerim hocamla konuşacağız. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Dün akşamla ilgili en güzel yorumu sevgili dostumuz, geçen yıl yorumcumuz Nihat Kahveci yapmış bence. Önce onu paylaşacağım. Berk, gönder Nihat hocanın düşüncesini.
Perşembe gecesi 20.45'te Beşiktaş maçı başladı değil mi? 20.50'de gol yemeye başladık. 0-0.
1. Cuma'ya geldik.
0-1 Cuma sabahına kadar gol yedik ya. Perşembe gecesi.
Ben bir adım daha öteye gideyim canım hocam. Kasım'da başladık, Aralık'ta bitirdik.
Evet, çoğaltılabilir yani böyle, evet. Kafayı böyle.
Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu stüdyoda neyi yasakladın?
Evet, bir rakamın söylenmesini yasakladım aylar önce, değil mi? Duymak istemiyorum artık o rakamı dedim.
Arıyoruz 6 numara arıyoruz.
Astro futboldan da çıkınca aklıma şu soru geldi hocam. Acaba onun enerjisi mi tuttu dün akşam?
Aslında buldu mu şimdi? 6 numarayı buldu mu?
Yani 6'da 6.
Bir Galatasaraylı dostum sabah bana mesaj atıyor işte 6'da yenir mi diye. Şimdi o yani bu şarkılar, türküler devam edecek.
Evet.
Nereden başlayacaksın?
Nereden başlasam, nasıl anlatsam, kaç kişiydik o 11. zaman?
11.
Evet. Eksikte kaldık.
Kaç kişi kaldık şimdi?
Evet, kaç kişi kaldık Allah. Nereden başlasam?
Aslında gülüyoruz, ağlanacak
halimiz. Nasar Fuat Özkan. Trajikomik tabii ki yani. Trajikomik bir hadise.
Aynen öyle.
Şimdi tuhaf olan şu. Maç öncesi, hafta içi. Yapma, konuşamam bu müzik.
Bak o bile her maç, her program öncesi Sebastian'la seni havaya sokardı.
Zamanı değil, evet.
O
yapmış. Zamanı değil. La la la la la la diye de girmedi.
Zamanı değil. Evet. Şimdi çok tuhaf bir geceydi hakikaten. Nefis bir akşam geçiriyordum ben. Çünkü önümde Sesport açıktı. Fenerbahçe Real Madrid maçı seyrediyordum. EuroLeague maçı. Muhteşem bir galibiyet. Namağlup Real Madrid basketbolda Avrupa'yı kasıp kavuruyorlar. Müthiş bir kadro. Fenerbahçe de haftalardır maç kaybediyor EuroLeague'de. Ataşehir dolu, yıkılıyor. Maç boyu hep gerideyiz. 14 sayı, 15 sayı kapatıyoruz falan filan. Bir heyecan kasırgası. Ve o Real Madrid'i Fenerbahçe %99 yendi. Bilmiyorum seyrettin mi?
Seyrettim.
İnanılmaz bir coşku. Seyirci salonda sahaya atladı falan filan. Ben de o neşeyleyim. Futbol maçını unuttum bir ara. Maçımız olduğunu. Sonra sevinçler memişler. Fenerbahçe'nin koçu ağladı adam. İtüdis metüdis. Ben de böyle evdeyim, nasıl biliyor musun? Allah durdu. Aa dedim, çabuk şeyi aç, ekseni aç, maça geçelim. Bir açtım maçı, 2-0 yazıyor. 4 çelendi ki Fenerbahçe 0 yazıyor. Hayda, şahane bir geceye başlarken birdenbire, düşünsene benim ruh halim o ara. Yani nereden nereye? 2-1 falan olunca da dedik hani aa tamam, şu olur bu olur. Hatta Melih, geçen hafta kendi programımda televizyonda maç tahmini yapıyoruz program sonu. Avrupa ve lig maçlarında tahminlerimizi yapıyoruz. Ben Nürşelent maçı sorulduğunda Fenerbahçe Ludogorets'te kaybettiği gibi Nürşelent'te de kaybeder dedim bu maçı. Sonra Vole'de de program yapıyorum. Orada da söyledim, gene tahmin ettiler. Ben maçı dedim, Perşembe gecesi Nürşelent'in kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Ludogorets'ten sonra Nürşelent maçını da kaybedecek diyorum, tahmin. Millet dedi ki yap abi ya, ya İzzet sen de hep falan filan, totem mi yapıyorsun Fenerbahçe falan. Değil. Çok sebepleri vardı. Dedim evet, takım eksik. Bu eksiklere bir de Ferdi de korumak amaçlı diyorlar. Biz de korumak amaçlı oynatmadık diyorlar. Sonra adam 1,5-2 ay ortalıkta gözükmüyor. Oraya da geleceğiz. Sağlık ekibiyle de seninle biz ilgili geçen hafta burada çok konuştuk değil mi?
Evet.
Her neyse. Dedim o yok. Ben dedim hoca işte Ceko'yu falan da oynatmaz. Hatta ben Tadiç'i Şimanski'yi bile oynatmamaz.
Oynatma. Ben de beklemiyordum.
Evet, beklemiyordum. Tadiç'i. Anladım.
Tadiç'i hani, görünce şaşırdım.
Evet, orada dedim bir maç hani bu maçı da kaybedip İstanbul'dakini kazanıp gruptan çıkmayı düşünür. Ligde dedim daha fazla hasar almayalım. Kadro çok eksik. Dolayısıyla stoperler yok. Stoperler olmayınca dedim ki ben bilmiyorum kadroyu da unutuyorum UEFA'ya bildirilen. UEFA'ya bildiren kadrede Samet de yok, Mert Müldür de yokmuş. Aa dedim stoper bulamadım. Zaten hoca da bulamamış ki. Yusuf Akçiçek'le İsmail Yüksek oynadı. Yani Melih, düşünsen sana iki ay önce birisi Fenerbahçe Nörşeland deplasmanında Avrupa'da bir maça Yusuf Akçiçek mi Çiçek mi neydi çocuğun söyledi? Yusuf Akçiçek'le İsmail Yüksek.
Dalga mı geçiyorsun derim.
Öyle dersin değil mi? Bizi dinleyen herkes de öyle derdi.
Cikulu, Bekaoğlu, her ne olursa
Serdar Aziz,
Samet Akaydın var.
Evet. İşte. Ben diyeceğim ki İsmail Yüksek ve Yusuf Akçiçek oynayacak. Bundan iki ay sonra Fenerbahçe'nin iki stoperi. Millet güler alay eder değil mi? Bu adam sıyırmış falan, kafayı sıyırmış derler. Öyle oldu. Öyle çıkacağını da biliyoruz maçtan önce. Bütün bunlara baktım. Bir de Nurşelen takımını ben ilk maçta 3-1, bak İstanbul'daki maçı 3-1 kaybettiğimiz maç. İyi takip edenler bilirler. Maçın gerçek skoru 3-1 falan değil yani. O maç öyle 3-1 bitti. Bir anda 3-0 oldu. Adamlar mesela bize bir gol attılar İstanbul'da. Aynı bu attıklarının kopyası. 8 pas yaptılar 18'de. Ve çok da gol kaçırdılar. Belli. Kar, buz, şu mu eksik falan derken bir mağlubiyet olacak dedim. Oldu. Fakat tahmin edemediğim şey böyle bir mağlubiyet. Ve yine hatırlıyorum. Benim bazı deyimlerim vardır. Biliyorsun değil mi? Kendime az futbolda. Mesela ben böyle mağlubiyetlere terbiyesiz derim. Terbiyesiz bir skorla yenilme. Yani mağlubiyet vardır, bir de böyle mağlubiyet. Ben böyle mağlubiyetlere terbiyesiz mağlubiyet derim. Nedir terbiyesiz mağlubiyet? 5-0 ve üstü terbiyesiz skorlardır artık. Anlatabiliyor muyum? Yani Fenerbahçe dün maçı 2-1 ilk yarı bitti ya. 2-1 kaybetse hiçbir gürültü kopmaz değil mi? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bütün gürültü terbiyesiz bir yenilgi olduğu için çıkıyor. Şimdi gelelim buradan önce hoca ve sonra futbolculara. İşte büyük takım hocası ve futbolcuları yenilir ama terbiyesiz şekilde yenilmez. Bu terbiyesiz bir mağlubiyettir. Yakışmaz.
Maç sonu seni özür diletmeye götüren bir mağlubiyet.
Evet, çünkü terbiyesizlik yaptığını bilirsin. Hani bunun, anladın mı? Bunun adı budur. Bu kabul edilemez. Yoksa Fenerbahçe Nörşelent'e maç kaybeder işte söyledim diyorum ben. Bir haftadır söylüyorum her çıktığım mecrada. Fenerbahçe kaybeder bu maçı. Kadroya bakıyorum kimler oynayacak. Rotasyonlu kadroya bile rotasyon yapacak. Ki gene de yaptı. İşte İrfan Can Kahveciler, Cekolar kenarda oturdu falan filan. Değil mi? Bir de baktığında yenilecek. Belli yenilebilir. Ama böyle yenilmez. U19 takımı falan diyor millet çıksa yenilmez. Doğru söylüyorlar. Yenilme, böyle yenilmezsin. Böyle yenilmezsin. Bu acı olan bu. Yoksa bir hafta 15 gün sonra mı ayın 14'ünde Spartak Tırnava maçını Fenerbahçe kazanır ve bu gruptan çıkar.
Tabii.
Ama ikinci çıkar. Ama büyük ihtimalle birinci çıkma ihtimali de yüksek. Hani ben bu Ludogorets takımının Bulgaristan'da şeyi yenebileceğini düşünüyorum. Ne o? Nörşelent'i yenebileceğini düşünüyorum. Ya berabere kalırlarsa yine Fenerbahçe birinci oluyor değil mi? He?
Fenerbahçe'ye evet. Yarıyor. Fenerbahçe'nin aldığı puanı.
Fenerbahçe da birinci oluyor, berabere biter sonlar. Ludogorets yenerse Fenerbahçe Tırnava'yı böyle kaç averaj var mesela Ludogorets'le aramızda? Baktınız mı ona mesela?
Fenerbahçe 11 gol yiyip 11 gol atıp 9 gol mü yemişti?
Bak bakayım ona. Net bak. Ben ama teknik anlamda sana bir iki sorum olacak. Tabii, müsaade edersin.
Tabii. Estağfurullah.
Şimdi o kadar hatalara güzel girelim. O kadar güzel teşhis. Evet. Stoperin yok arkadaş. Yok. Öyle veya böyle. Yok. Devşirme bir stoper hattın var.
Var.
Evet, bu arada 11 gol yiyor, 9 gol atıyor Fenerbahçe.
11-9.
-2 averajda Fenerbahçe. İkinci Ludogorets.
11 atıp 1. 9 mu yemiş?
Evet. 11 yiyip 9 atıyor.
9 atıyor, 11 evet. Yiyor. Eksi evet. 2, evet.
Evet. Ve Ludogorets -1. Evet.
Yani bir gol var değil mi arada? Bir gol.
Bir gol var.
Yani evet. Yani Ludogorets Nörşelent'i yendiği zaman, ki çok farklı yeneceğini düşünmüyorum, ama Fenerbahçe Tırnava'yı burada farklı yenebilir. Yani avarajla Fenerbahçe'nin lider çıkma ihtimali de var. Ha, ikinci çıkma ihtimali %99. Turnuvayı her türlü Fenerbahçe İstanbul'da yenecek.
Fenerbahçe her türlü yener.
Evet. Evet, evet.
Ama benim dün akşam anlamadığım ve gerçekten cevap aradığım soru şu.
Şu.
Arkadaş burada Berk hastalandı, alternatif ne? Görkem. Berk de Görkem hastalandı, alternatif ne? Cihan. Üçü de hastalandı, alternatif ne? Doğan, Melih, artık biz böyle oturup bütün gün biz yapacağız yani.
Beni çağırırsın.
Tamam. Ya da bir şekilde çözüm üretirsin. Şimdi senin stoperlerin yok İsmail hocam.
Yok.
Orta sahayı pamuk şeker yapmışsın.
Tebrik ediyorum.
Ve yani kontrataktan o kadar belli ki, Ertem bin kere söyledi. Çok hızlı geçiyorlar, çok hızlı geçiyorlar, çok hızlı geçiyorlar. Buna nasıl çözüm bulamadı İsmail hoca? Ya gerekirse 5-4-1 oyna. Gerekirse topu rakibe ver.
Bu genelde bak bu dediğin şey hepsi doğru. Hepsi baştan aşağıya. Yani Crespo, Şimanski, Tadiç üçlüsü
pamuk şeker.
Pamuk şeker. Bravo. O var ya hani böyle pembe renkli.
Bayılırdım. Şu,
ben de çocukken.
Okul önlerinde satarlar.
Evet, yumuşak. Tam böyle bir orta sahadır. Bu arada Şimanski, Tadiç kenarda çizgi oyuncusu değil. İçeride orta sahada içeride oynasan oynamalı diyenlere de buradan
selam olsun.
Selam olsun. İşte oynayınca ne oluyor mesela? Anladın mı orada oynayınca? O orta saha nasıl oluyor? Yol geçen anı gibi. Şimanski var orada falan. Anladın mı? Bir de bir pamuk şekerde Crespo. Biliyorsun değil mi? Ben Crespo'nun yani böyle rahvan, böyle gösteri atları olur ya, merasim atları. Böyle seke seke giderler. Biliyorsun değil mi? O İngiltere Sarayı'nın önünde olur hani. Aynı öyle. Bir temposu öyle.
Aylardır.
Evet. Evet. Şimdi bu üç tane pamuk şeker gibi bir orta sahada her... Ya zaten orta sahada bir tane dirençli oyuncum var, İsmail Küçük, onu da stopere
almışsın.
Onu da stopere atmışım.
Bir kere şartlar bu, tamam.
Bir kere şartlar bu değil. Gerek yok. Gerek yok.
Fantazi.
Tabii gerek yok. Sen bu kadar eksiğin varken orta saha direncini İsmail Yüksek Crespo'yla bir tut bakalım.
Aynen.
Tut. Abi. Bir tut. Stoper. Koy abi Osterwold'i. Oynuyordu zaten. Osterwold'i atma sopaya. Koy. Yanına da o genç kardeşimizi koy. Diyecek ki bu sefer sol bek kim oynayacak? Kadroda Ahmet diye bir çocuk var, Ahmet Can diye. Yusuf oynuyorsa Ahmet de oynar sonra.
Fantaziyi orada yap.
Evet yani. Sen önce oralara çok iş düşmez zaten senin orta saha dirençli olursa.
Tabii.
Fakat bunu işte büyük antrenörlük burada başlıyor. Bu kadar eksiğinle Norşelen'de mağlup olma ihtimalinin yüksek olduğunu ben düşünüyorsam, değil mi? İsmail Hoca da düşünmeli. Ve maç, senin dediğin plan maçın başında uygulanır Mili. Topu rakibe
şey
ver falan
diyeceğim. Buyur. Rakibin yaş ortalaması 19 abi.
Tabii ki.
Pırpır çocuklar.
Evet, süratli.
Şimdi sen ben takım kuralım, Berkler takım kursun. 2-0 öne geçersek iyi. Geçemezsek ne kadar bu gençlerle ne kadar koşabileceğiz?
Yani bu senin şey dediğin şey önlem, maçın başında analizini yaparsın ve oyuna öyle başlarsın. Yani defansif derken orta sahada beklersin, kendi yarı sahanda beklersin. Rakibin gol atmasını çok zorlaştırırsın.
Budur.
Atarsa da terbiyeli bir mağlubiyetle dönersin.
Budur.
Zaten
evet.
Çoğu eleştirdi oradan geldi.
Terbiyeli bir mağlubiyetle dönersin.
Tabii.
Bunu maçın başında yapmadın. Senin dediği gibi komando intihar takımı yaptın değil mi? Bir de önde oynuyorsun. Fenerbahçe'nin 7 gollerin %9 yani 6'nın 5 tanesi kontrataktan oldu.
Ki Livakovic iyi oynadı.
Evet, bir de garip şey olan da o.
Livakovic bir de gününde evet, olmasaydı.
Evet, garip olan da o zaten. Şimdi yediğin gollerin de çoğu 5 tanesini falan hep kontratak.
Geçiş.
Kontratak. İşte sağında kapalı oynarsan bu kontratakları yemezsin, skor da buraya gelmez. Kaybedersin gene.
Olsun.
2-1, 1-0 böyle kaybedersin.
Dakika. Maç sonu özür diletmez ama o skor evet, sana.
Şöyle olmuyor. Yani insanlar şöyle zannediyor. Şimdi ilk yarıyı bir de sonlarında 2-1'i de buldu mu Fenerbahçe? Yüklendi, 2-1 yaptı mı?
Hı-hı.
Bir de üstüne Şimanski'nin kolunu sıyırdı, ellen golü iptal oldu. Ne bekliyorsun? Hem taraftarı hem hoca. Aa, işi düzelttik. Buradan ikinci yarı dönüş başlayacak. Dolayısıyla önlem alma gereği bile duymuyor hoca. Anladın mı? İşler düzeldiğini zannediyor. Sonra hiç 3-1'e 4-1'e geldin mi? Ondan sonra senin dediğin önlem falan alınmaz. Zaten alsan da uygulayamazsın. Artık futbolcunun ayağı gitmez. Geri dönmeye, kendi kalesine doğru koşu yapmaya futbolcunun ayağı gitmez. Bu söylediğin güzel şeyleri maç başı düşüneceksin ve uygulamaya öyle koyacaksın. Hani ben hala eksiksiz bir Fenerbahçe'yim. Norşelen'de de başlarım, önde oynarım, kontratak yersem de yerim diye oynarsan böyle ortaya terbiyesiz bir mağlubiyet çıkar. Anlatabiliyor muyum?
Fantazi.
Evet. Evet, yoksa mağlubiyet kadar doğal bir şey yok.
Ya olabilir.
Bu kadro bak. Ya dün çıkan 11, dün çıkan 11 bu akşam Norşelent maçı iptal edilsin, tekrar oynansın. Maçı iddia ediyorum yine Norşelent kazanır. Ama ders aldığın için aynı kadroyla 6 tane, 5 tane, 4 tane falan yemezsin. Anlatabiliyor muyum?
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Abdülkerim Durmaz'la devam ediyoruz. Ta 1992'de hocam hatırlarsın. Sigma maçı vardı.
Evet, evet.
O maçtan bu yana
Olumuk.
En farklı yenilgisi. Evet. Fenerbahçe'nin. Soru şu abi. Bundan ders mi çıkartacak İsmail Hoca ya da camia? Yoksa kötü günlerin başlangıcı burası mıydı? Kavşak dönüldü mü diyecekler.
Bilmem ki, yani camia dediğin şey tam anlamıyla ne ifade ediyor?
Şimdi dün
evet,
Fenerbahçe taraftarıyla İsmail Hoca arasındaki o güven endeksi zedelendi.
Paramparça oldu.
Ya da.
Sen çok kibarca söylüyorsun.
Kibarca
da,
söylüyorum.
Bence paramparça oldu.
E şimdi pazartesi de lig maçı var.
Evet.
Olur mu olur. Yok İsmail Hoca, hayır ben bunlardan bir ders çıkartıyorum. Evet, sorumluluk bana ait deyip o fantaziden uzak bir yol mu izleyecek? Yoksa bazı hocaların yaptığı gibi inadına, arkadaş benim yemek yeme şeklim bu, alışın mı diyecek?
Abi derler ya, tecrübe dediğin şey. Hı. Yani çok, değil mi? Çok yaygın bir söylemi vardır tecrübenin. Hayatta yediğin
kazıkların bileşkesidir.
Bravo. Ya bütün hayat için böyledir. Bu sadece futbol için ya da bir teknik direktör için değil. Bütün hayatımız öyledir zaten. Yani bundan bir, her şeyden bir ders çıkaracaksın. Kendini, kendi başarından bile ders çıkaracaksın. Başarılıken bile, değil mi? Kendi başarını bile analiz edeceksin. Ne yaptım da başarılı oldum, demek ki doğru yöntem bu diye. Buradan ders çıkarmamak, insan normal, aklı yerinde, normal bir zekaya sahip insanın yapması gereken şeydir zaten, değil mi? Bir şeylerden ders çıkarmak. Sen bile bak, hala kaç yıldır bu mesleğin içindesin, değil mi? Hala burada birçok şeylerden diyorsun. Tabii. Bunu niye böyle yaptım? Şöyle yapmalıydım, burayı nasıl kaçırdık falan diyorsun. Tabii. Bu da benim kulağıma küpe olsun diyorsun. İçeride temiz, seni dinliyorum biriyle konuşurken.
Tabii.
Hala bak, kulağın küpe dolu. Yıllarca kulağına küpe takmışsın.
Öztakiye kadar.
De, düşün işte. Mutlaka böyle yapması lazım. Ama sonuçta şöyle bir durum olacak. Mesela hafta sonunu söyledin diye söylüyorum. Tabii ki böyle bir 11 ile oynamazsın. Yani oynamazsın değil. Zaten böyle bir 11'i yok yani. O böyle İsmail Yüksek Sivas maçında stoper oynamaz. Yusuf Akçiçek oynamaz. Öyle değil mi? Eğer Cicu iyileşmemediyse gene Samet Akaydın Osterwolde ikilisiyle oynayacak. Ferdi inşallah dinlendirme amaçlı, hafif sakatlığı var diye riske atmamak için oynamıştır. Öyleyse zaten Sivas maçında Ferdi oynayacak. İsmail Yüksek aynı yerine geçecek. Anladın mı? Aynı yere geçince orta saha Şimanski Crespo olacak gene. İsmail Yüksek de orada üçlü olacak. Forvet'te gene bildiğimiz klasik Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci olacak. Yani zaten kadro ders alınmış bir kadro gibi çıkacak.
Evet.
Yani bu kadroyla bir kere alakası olmayacak zaten. Ha sonuçta Fenerbahçe Sivas maçını kazanamazsa, futbol ya bu, kazanamazsa tabii orada taraftarın da tutumu çok önemli. Yani camia dedin ya, camianın içinde taraftar da var tabii ki. Yönetim, futbolcu, Fenerbahçeli.
En büyük paydaş.
Evet. Camia dediğin için ta o taraftarın o gün, özellikle Kadıköy'de maça gelen taraftarın tutumu da çok belirleyici olacak Sivas maçında. Yani Karagümrük maçı gibi başladın, oynadın, yükleniyorsun, kısır geçiyor, gol pozisyonuna giremiyorsun, girsen kaçırıyorsun derken Karagümrük maçındaki gibi golü rakip atıyor önce. O tribünler nasıl tepki verir? Mesela Karagümrük maçındaki kadar olgun kalabilirler mi? Karagümrük maçında olgun kaldılar. Karagümrük golü atınca. Değil mi?
Tabii.
Şimdi bu 6 sendromundan sonra, bu skordan sonra tekrar öyle bir şey yaşanırsa sakin kalabilir mi taraftar? Bu kalamaz. Maçı kalamazsa bu maç o zaman Sivas maçı zaten zor geçmesi beklenen bir maç, daha da zora girer. Dolayısıyla böyle üst üste birikir uzun yıllardır yaşanan kaoslar tekrarlanır ki çok meyilli şu anda ortam. Yani taraftar şey yapıyor, ne o? İsyan halinde, herkes %99'da haklı. Yani taraftar eksik falan filan ama hiç olmazsa der formanın hakkını ver, adam gibi yenil der. Taraftarın istediği bu. Taraftar yoksa ben konferans liginden elendim falan, eyvah bittik düşüncesinde ki formanın hakkını veremiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani yedek oyuncuların da olsa, eksik de olsan Fenerbahçe formasının hakkını nasıl vermezsiniz? Bizi bu duruma nasıl düşürürsünüz? Tepkisi bunlar. Öyle değil mi? Şimdi buna, bu, şimdi taraftar bu konuda sonuna kadar haklı. Ben de evde aynı hislerle maçı seyrettim. Aynı duygularla isyan. Ancak işte bugün biraz daha olgun ve şey bakmaya çalışıyorum. Yani şu anda şey, ne diyorlar, hasar raporu çıkarıyorum. Ne diyorlar ona?
Hasar raporu.
Evet, hasar raporu çıkarıyorum bugün. Dün çıkarmadım ama. Dün mesela her yer yıkılsın istedim. O da gitsin, bu da gitsin, bunu kadrolu yapın, hoca bırak. Anladın mı? Evde o pozisyondayım. Ve bozunlar gitsinler pozisyondayım. Şimdi bugün bir hasar tespiti yapıyorum. Ne kaybettik? Geride ne kaldı? Baktığında evet, moral kaybettik. Belki değil, prestij kaybettik. Değil mi? Bu skorla prestijini kaybediyorsun, morali kaybediyorsun. Ama maddi anlamda kaybettiğim bir şey yok. Yani hedeflerin, maddi derken hedef, maddi hedefin ne? Süper Lig. Lidersin. Değil mi? Konferans liginden çıkma ihtimalin %90. İkinci olarak da olsa. Değil mi? Maddi olarak büyük kayıp yok.
Yok.
Ama manevi kayıplarımız oldu. Manevi kayıplar oldu. Özgüvenin sarsıldı. Fenerbahçe prestijini kaybediyor. Değil mi? Bu skorlar. Bunlar hep yıllar sonra hatırlanacak, hatta hatırlatılacak, rakiplerin tarafından sana hatırlatılacak skorlar.
Tabii canım.
Nasıl ki sen rakiplerine göndermeler, hatırlatma yaptığın skorlar var.
Çok da normaldir, çok tabii, da doğaldır.
İşte sen yapıyorsun.
Bir tanesini okuyayım mı sana?
Sen yapıyorsun zaten.
Biraz senin havanı değiştireyim mi?
Ben havamda değilim zaten, değiştir belki düzelirim.
Bugün saat 6'da uyandım. 6 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra 6 çeşitten oluşan kahvaltımı yaptım. 6 dakikalık ılık bir duş alarak saatte ortalama 61 kilometre hızla ofisime geldim.
Evet.
Bugün planlı 6 toplantımdan birisi az önce bitti. Akşam saat 6'ya kadar hepsinin bitmiş olması gerekiyor. 6.30'da yemek randevusu için Altunizade'ye geçeceğim.
Evet.
Fakat bu kadar yoğun tempoda nedense uyandığımdan beri bir gülme alıyor beni. Altı üstü sıradan bir gün diyorum kendi kendime.
Evet.
Trabzonsporlu bu kardeşim herhalde.
Ben evet, ağzımdan aldın. Ben dur şu mesajı kim yollamış tahmin edeyim.
Vahit.
Tahmin edeyim diyecektim. Vahit'i tahmin edeyim o zaman, daha fazla söylemeyin. Vahit Trabzonlu, ekonomik durumu çok iyi, çok üst düzeyde bir vatandaşımız. Altı çeşit kahvaltı dediğine göre yani maşallah parası var demek. Biz iki çeşit kahvaltıyı zor buluyoruz. Zeytin, peynir, tereyağı, en fazla
yeter.
Üç olur. He, altı çeşit kahvaltımı yaptım diyor. Koşumu yaptım diyor mesela. Hmm. Altıda oynayıp koşu yapan adam zengin adamdır. Fakir adam koşu
yapıyor. Sitede yaşıyor.
Tabii ki kim fakir gariban koşu yapabilir mi ya? Aç fakir adam açlıktan yürüyemez bile.
Vahit müteahhit misin Vahit?
Vahit kesin zengin. Hani 6'da kalkıyor, 6'da koca, bir de 6 dakika ılık duşunu alıyor falan filan. Hiçbir fakir insanın yapabileceği o şeyler değil. Aksiyonlar değil bunlar. Zengin adam belli Vahit. Tamam mı? 6 çeşit kahvaltıya da kaymış. Ok. Ne kıyak. Parası var, pul var. Tabii ki Trabzonlu olduğu da aşikar. 61 falan diyor. Güzel, güzel. Zeka kokan sataşmalara. Ve ben, biliyorsun benim şeyimdir bu. Hobilerimden biridir. Ben bundan keyif alırım.
Bak Vahit, başka dinleyiciler ne yazmaya başladı? Vahit'in bankada da 6 milyonu varmış.
İşte böyle falan filan.
Tereyağı mı? O ne ya?
Abi demiş. Bak böyle böyle atışmalar güzel. Ben böyle şeylere işte mesela bak bu tip şey bu böyle mağlubiyetler bunlara yol açar.
Tereyağının kilosu 300 lira hocam, sende de para bol diyor biri.
Kim?
Tereyağının kilosu 300 lira.
Tamam, özür dilerim.
O da bir de en uygunudur herhalde. Yani.
Özür dilerim, ne yağ var o sana ya. Sana ya. Ondan yerim peki, bir daha sefere ekmeği ondan sürerim oğlum. Tereyağı da mı çok gördünüz bana ya?
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Yeni Bosna'dan Gökhan sormuş hocam. 6-1'lik mağlubiyet, kusura bakma ama şampiyonluktan da ederse şaşırmam.
Ama işte diyor değil mi, camiye hani kaosa girer değil mi, şey olur, panik olur falan filan, her şeyi etkileyebilir demek istiyor herhalde.
Avcılardan Savaş, evet. Fenerbahçe bizi daha ne kadar üzer hocam, severek dinliyorum sizi.
Dedi ya, ben onu her zaman zaten Savaş'a katılıyorum. Geçen seneydi galiba, beni dedim artık hiçbir şey üzemez dedim, tamam mı? Ha, benim görmediğim ne kaldı ki dedim bu son 10 senede. Yani görmediğim ne kaldı? Son dakika, son maçta kaybedilen şampiyonluklar değil mi? Mucize işler falan. Başımıza gelmeyen ne kaldı ki? Artık beni futbol adına üzecek pek bir şey kalmadı yani. Geçen seneki derbilerdeki durum.
Özellikle son 8 yılda.
Tabii ki. Ben 10 yıl dedim, sen 8 yıl dedin.
Olası bir abi. Sivas veya Beşiktaş yenilgisinde İsmail Hoca kalır mı? Hep İsmail Hoca'nın B planı yok deniliyor. Kulübün B planı var mı? Galatasaraylı arkadaşları çok daha iyi anlıyorum. 6 tane gol yemek zormuş.
E bak, o da şimdi kendi durumumuzu açıklarken Galatasaray'a da bir gönderme yapıyor değil mi? O da oraya şimdi çatıyor falan. Bunlar işte, bunlara yol açar bu tip mağlubiyetler.
İsmail Kartal'la devam edersek derbilerde rezil oluruz. Aziz.
İşte artık dediğin gibi bak, temin ne dedin?
Sen paramparça dedin.
Sen
ya.
İsmail güvenin mi? Taraftarın İsmail'e karşı güveni zedelendi mi dedin? Al işte okuduğum mesaj zedelenmekten öteye geçtiğinin ispatıdır. Daha binlerce böyle mesaj gelebilir sana.
Günaydınlar, selamlar, ben Kamuran.
Aleykümselam.
Rıza hocam, atom karımcamız, hala sakatlar var diye devam ediyorsun. Her takımın sakatı var. Basın toplantısında ne olur sakatlardan bahsetme. Bahane gibi. Beşiktaş'a ne diyeceğiz? Evinde 5 yemek nedir? Yani, siyahi oyuncularını al götür demiş.
Yani şimdi evet, ama burada en son suçlanacak adam Rıza olması lazım ya. Yani daha dur ya, bismillah, 10 kaç gün oldu, 12 gün mü oldu geleli, 15 gün mü? Yani elinle ki bu kadroda yani tamam ama yani.
Ama halı saha golleri de yemez ya.
Tamam da Rıza mı tutsun kademeye?
Tamam Rıza hocam da ama şey demesin ya. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Zaten Avrupa'dan elenmişsin, herkes biliyor bunu. Yani savunmamın tamamı sakat. Ya hocam, dün Ümit Karan'la da konuştum. Abi. Ben bu yerli teknik direktörlerin bahanelere sığınmasından artık çok yoruldum.
Abi ben her zaman söylemiyor muyum ya?
Sen buraya hasta hasta hiç gelmedin mi?
Ben.
Halsiz.
Ben hala halsizim.
Sıkıntılı, uykusuz.
Şu anda benden daha sıkıntılı bir insan var mıdır?
Ya da yani psikolojik olarak çok. Ama geliyorsun.
Tabii ki
ya, Melih ya, benim bugün moralim bozuk, kusura bakma ben gelmeyeceğim. Tabii ya da ki. Ya Melih, benim biraz ateşim çıktı, beni bugün idare etsen. Hiç demedin abi.
Allah'a şükür.
Allah'a şükür.
Demek de istemiyorum.
Abi hepimizin sıkıntıları var. Hepimizin. Ya teknik direktör dediğin çözüm üretir arkadaş. Bana sıkıntı anlatma. Hepsi için söylüyorum.
Evet ama zaten hepsi öyledir.
Ama yerliler sadece bununla besleniyor abi.
Ben zaten ben yerlilerden bahsederek de hep gene seninle buradaki programlarımızdan birinde dinleyenler bizi iyi takip ediyor. Dedim ya, teknik direktörlük özellikle bizim ülkemizde bizim insanlarımız için bahane ve yalan üretme merkezidir. Bahane ve yalanı iyi söyleyemeyen teknik direktör Süper Lig'de zor iş bulur.
Abi.
Anlatabiliyor muyum? Yani bunu iyi yapan insanlar ortama götürür. Yoksa mümkün değil. Mümkün değil yani. Mümkün değil.
Roma Bodo'dan 6-7.
Evet.
Mourinho ne dedi o maçtan sonra? Taraftarlar sizi ya Bodo'dan 6 yiyen takım ya da ilk Avrupa Kupası kazanan takım olarak hatırlayacaklar. Karar sizin. Abi işte liderlik bu. Tamam. Kriz yönetimi bu. Tamam. Ya Mourinho gibi olun abi. Mourinho da diyebilirdi işte, özür diliyoruz Roma camiasından. Çok sakatımız vardı. İşte zaten şöyleydi de, zaten böyleydi de. Bak abi, topu futbolcularının önüne atmış. böyle demiş ki beyler, ya öyle hatırlanacaksınız ya böyle şampiyon oldu adamlar.
Abi bunu bir teknik direktör bu mağlubiyetleri, iyi bir teknik direktör bu tip mağlubiyeti motivasyon olarak da kullanabilir. İşte örnek
Mourinho.
Bunu bu mağlubiyetten önce kendisi yıkılıp bütün takımın yıkılmasını da sağlayabilir.
Bu sen bir su iç abi, sen evet, bir su iç. Bu... Apo abi cansın. Benim merak ettiğim, Real Madrid Arda sağlam deyip tekrar sakatlanınca kulüp doktorunu kovuyor. Bizim doktor ve fizyoterapist kimin adamı, halen kulübede duruyorlar, saygılar sunuyorum demiş bir dostumuz.
Bir dostumuz beni...
Bizimsiz.
Allah bak, gördün mü?
Altı üstü bir futbol hocam, üzülmeyin o kadar diye yine bir gönderme var. Ben devam edeyim biraz, seni bir dinlendireyim, sesini dinlendireyim. Abi zaten takımda sıkıntı var diye gelmedi mi Rıza Hoca? Hay var ya, ağzından bal damlıyor ya Celal. Budur abi. Sıkıntıyı sen çöz diye Rıza Hocam geldin. Ne olur bana sıkıntı anlatma. Apo abi, Türk teknik direktörlerin hepsi aynı, kabul, fakat Sergen Yalçın hariç. Forza Kartal Mehmet'in selamı var.
Yok öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sergen kardeşimi de çok bahane ürettiği zamanları hatırlıyorum. Şimdi tek tek arşivi karıştırmayalım. Üretir, antrenör üretir. Hiçbir antrenör ben affedersin bu işin içine ettim, bu işi bok ettim falan demez. Tamam mı kardeşim? Mutlaka bir şey bulur. Yaptım ama der. Evet, benim yüzümden oldu. Kabul ediyorum, bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Ama diye başlar. Anladın mı?
İstanbul'dan Ersin, dün akşam İsmail Kartal'la aramızdaki tek fark, ben evde çek yatta izledim, o yedek kulübesinde hocalık yerinde izledi. Sağ açık çıkarıp yerine sağ açık almak ya da forvet çıkarıp forvet sokmak değildir hocalık. Bence Sivas'a da puan kaybederiz, hocanın sonu gelir demiş. Türkiye Ligi'nde hedef şampiyon olup Avrupa'ya gidiyoruz. Bu sefer de Avrupa'ya gidip başarısız olduğumuzda kullandığımız kelime hedefimiz lig. Bu nasıl bir zihniyet? Ya sen kimsin abi? Sen var ya, helal olsun sana. Mükemmel. Mükemmel bir yorum Ahmet tabii Yıldız. Ya, kutluyorum ki sizi Ahmet Bey.
Vallahi Ahmet Bey'in bu bizim tarafımızdan tebrik edilen, senin tebrik ettiğin ilk yorumu değil abi. Ben öyle hatırlıyorum.
Ahmet Bey'le biz bir iş görüşmesi yapalım ya. Vallahi ne kadar güzel. Hedefimiz Avrupa, evet. Avrupa olmayınca hedefimiz lig. Abi hedefiniz var mı gerçekten?
Evet. Hedef belirlemek lazım. Ben mesela mantıklı olarak sezon başı hedefimi şöyle belirlemiştim. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak dedim ki bence bu sene Fenerbahçe'nin hedefi Turkcell Trendyol Süper Lig şampiyonluğu olmalıdır. Konferans Ligi'de ikinci tali hedef olmalıdır. Sebep 10. yıl bu yıl. 9 yıldır şampiyon olamayan bir büyük camia var. Konferans Ligi'yle uğraşıyor. Ne olacağı da belli olmaz. Hani Konferans Ligi'nde gelirsin. Yarı finalde bir takım çıkar. Bu UEFA'dan elenip gelenlerden güçlü bir takım çıkar. Aston Villa bilmem ne falan. Seni eler. O arada da oraya çok odaklandığın için lig şampiyonluğunda gider, 10. yıl olur. Önce Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk kazanıp camianın üstünde, özellikle taraftarın üstündeki bu baykuş gibi çökmüş bu havayı bir sıyırması lazım. Dolayısıyla ana hedef olarak bunu belirleyeceksin. Konferans liginde de tali bir hedeftir. Evet, ama oradaki hedefinde en azından böyle saçma sapan skorlar almamak olmalı. Tamam mı? İşte teminden beri rakiplerine seninle kafa bulmasını sağlayacak malzeme verirsin. Yıllardır bu iş böyledir. Bak bir arkadaş ne güzel değil mi? 6'da kalktım, 6'da gittim, 6 çeşit yedim. Takılıyor tatlı tatlı. Güzel. Ama aynısını biz de yapıyoruz. Yaptık yani yıllardır. Ben gecenin 3'ünde hayatta en sevdiğim arkadaşım olan Galatasaraylı. Ama benim hani hayattaki bir
canciğer kuzu sarma.
Bir numaralı arkadaşım Galatasaraylı. Zafer diye bir arkadaşım var. Gece 3'te aradım onu. Uyuduğunu biliyorum. Şaşırdı, açtı, korktu, ben o saatte aramam çünkü eyvah bir şey
olmadı, yardıma mı ihtiyacı var.
O günde Galatasaray Tuzla'ya 6-2 yenilmişti Ziraat Kupası maçında. 6-2.
Sen Zafer abi aradın.
Zafer'i aradım.
Zafer abi nasıl açtı?
Açtı, ne oldu?
Ne oldu?
Dedim İşkembecideyim, atla gel sana bir tuzlama ısmarlayayım dedim. Anladın mı? Senin dedi Allah belanı versin dedi, kapattı telefonu. Şimdi ben bunu
hak etmişsin.
Şimdi ben bunu yaptım. Hı. Dün akşam o Zafer dediğim arkadaşım 15 kere beni aradı.
Açmıyorsun.
Hepsinde meşgul atıyorum. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Ben Fenerbahçe'yi yenilince benim telefonumdan bu sadece bu ses çıkar.
Ve işte o Zafer abi şu an telefon attığımızda.
Ya vallahi mı? Allah hani Galatasaraylı.
Yani yayından mu? Önce bunu bana anlatsaydın bağlardım Zafer
maç
abi.
Maç oynanırken daha 4-5 oldu ya, arıyor beni deli gibi arıyor.
Arayalım mı Zafer abi?
Yok yok. Ha? Burada neler söyler bana, Allah korusun yayınımız kapanır.
Ofsayt bayrağı devam ediyor. Hocam telefonları almaya başlayalım mı? Hazır mısın?
Hazır ve nazırım.
Hazır ve nazırsın.
Arayabileceklerinin duyurusunu yapmış olalım. 0212 273 10-10'dan bizleri arayın. Abdülkerim hocam bugün sorularınızı bekliyor.
Mı acaba? Ya da Abdülkerim abi sinirlendirmeye cesareti olan var mı bugün?
Var mı?
Biz yanına 3 metreden fazla yaklaşmıyoruz.
Hiç telefon konusunu açtığımızdan beri Abdülkerim hocamla mesela göz temasını yitirdik. Şu an.
Yeni Bosna'dan Cavit. Ben kenarda İsmail hocayı görünce çok duygulanıyorum. Neredeyse ağlayacak gibi. Bak bu çok önemli hocam, biliyor musun? Liderlik. Çok önemli abi.
Evet.
Devam. Murat Aşık'ın aşığıyım. Lütfen yayına ne? Lütfen Murat Aşık'ı alır mısın yayına? 6 gol demişti bir yayınında. Perşembe yerine çarşamba diyerek dili mi sürçmüş acaba? Bunu siz şeyde onun programında Boğaz'ın iki yakasında ona sorar mısınız lütfen?
Unutmayın ama çok.
İzmir'den Murat, Galatasaraylıyım ama çok üzgünüm. Fark yediğimiz takımların ülke nüfusu bile bizim takımların sosyal medya takipçilerinden az. İsmail Hoca gazetecilere ayıp etti. İnşallah toparlanırlar. Avrupa'dan gruptan çıkması lazım Fenerbahçe'nin demiş.
Ne yaptı gazetecilere? Bir şey.
Basın toplantısına.
Soru almadı.
Soru almadı.
Hatta 50 saniyelik bir basın toplantısı oldu yani. Orada tercümanla baş başa kaldı basın mensupları hocam.
Evet.
Hoca gitti. Hatta hatırlayabiliriz 50 saniyelik basın toplantısını. Hazır.
Yok canım yok. Yani çok bunu yani şey ne demiş olabilir ki?
Özür dilerim dedi.
Tamam.
Yani ne demiş olabilir?
Aslında bir şey hocam, derin analizler yapacak bir hali yoktu yani.
Yoktu.
Özür dilemekti en güzeli. Özür diledi zaten. Çünkü özür dilenecek bir maçtı. Özür dilemiş.
Beden dili de hatayı kabullenir bir beden diliydi. Ben öyle görüyorum.
Ya işte o çok. Evet. Sen onu kıracaksın. Ondan sonra var ya. Bu sürekli dedin. Çeviriyorsun o monitörü. Allah'ım ya Rabbim ya. Anlatamadık çocuğa bir türlü. Kocaman monitör astıracağım sana karşıya sırf senin için.
Tamam. Anlaştık.
Elinde Bartu İrfan Can var. Orta saha bomboş. Bu adam teknik direktör. Öyle mi diye sormuş. Öyle demeyelim de. Ya sizin düşünceniz o. Bir Galatasaraylıyım. Ne yazmış? Abdülkerim abinin terbiyesiz mağlubiyet dediği sporda soru almadı, hesap vermeliydi bence. İsmail Hoca diyor. İsmail Hoca diyor soru almalıydı diyor. Ali Koç pişman olabilir mi Montelli'yi almadığını? Başka. Telefon gelince söyle abicim.
Telefon geldi.
Nasıl? Hadi al.
62-22 hoş geldiniz Radyo Gol yayınına.
Hoş bulduk.
Tanıyalım sizi efendim.
Hoş bulduk. Ben Hasan Atik, Yeniköy Bağlar Mevkii'nden arıyorum.
Hasan Bey buyurun.
Abdülkerim abime Hasan Atik.
Hasan Atik Bey buyurun.
Peki soyadınızı da söyleyin.
Evet. Abdülkerim abiye bir sorum var.
Tabii buyurun.
Alo.
Evet buyurun, dinliyor sizi.
Abdülkerim abiyi çok seviyorum. Hacı Osman'daki olduğunuz yerde mi siz yayın yapıyorsunuz? Alo.
Bizim yayın yaptığımız yeri mi soruyorsunuz?
Evet. Stüdyo.
Evet, Hacı Osman değil mi?
Karıştırıyorsunuz, başka bir radyoyla evet. Karıştırıyorsunuz.
Yok, Hacı Osman değil burası.
Orayı tamam. Varmak istediğiniz yeri anladım.
Abdülkerim abiyi çok seviyorum. Heh. Akşam çok üzüldük. Bir Fenerbahçeli olarak ailecek çok üzüldük, çok utandık. Başka bir şey demek istemiyorum.
Peki.
Abdülkerim abi katılıyor mu buna?
Tabii üzüldük. Çok üzüldük hep beraber. Yani ben bunalımdayım. Sen de kardeşim herhalde bunalımdasındır, hala çıkamadık.
Evet. Akşam çok üzüldü bizi yani.
Aynen.
1-0-2-1 olduğu bir şey değil.
Evet.
Hep arayan arkadaşlarım diyor işte 6'da kalktım. kahvaltı yaptım.
Evet.
Aynen, bize de bu mesajlar geliyor.
Evet, aynen öyle.
Yani bilmiyorum, çok üzgünüz. İnşallah İsmail hocamız bir çözüm bulur bunlara.
İnşallah.
Peki Hasan Bey, çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sağ olun.
Hepinizi çok seviyorum.
Sağ olun.
Hepinizi çok seviyorum.
Teşekkürler. Sağ ol Atik Hasancığım.
Sırada kim var?
Sırada bir dinleyicimiz bağlanınca herkes aramaya başladı. Evet. 16 telef 17 oldu şu an. 18.58'e devam ediyoruz. Sıradaki dinleyicimiz
18.58. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar abi.
Sağ olun.
Emel abi, Abdülkerim abi.
Merhaba kardeşim.
Valla Fenerbahçeli olarak arıyorum ben de, İstanbul Ataşehir'den.
Adın ne abim, adın ne?
Fatih.
Fatih'cim. Telefonda şeyden mi konuşuyorsun, arabadan mı konuşuyorsun? Sesin böyle uzaktan geliyor.
Arabadayım da, kulaklıktayım. Şu an nasıl geliyor?
Yani kulaklığın en azından hoparlörü ağzına bir doğru biraz daha yanaştırabilirsin.
Bir dakika abi.
Metalik sesi hiç sevmiyorum.
Eyvallah abi.
Fatih'cim, ne kadar da güzel ses tonun var kardeşim ya. Dinliyoruz canım, söyle.
Teşekkürler. Valla Crespo'nun bence Fenerbahçe topçusu olduğunu düşünmüyorum. Yani boşuna sözleşme uzattık. Bu kadar lakaytlı futbol oynanmaz. Topa ayağını her aldığında yani kaptıracak. Mesela bir önceki Karagümrük maçında da yani kırmızı kart görmek için oynadı bence. Bence İsmail Hoca'nın da iki gün kendine izin verip dinlenmesi gerekiyor. Gülme geliyor. Çünkü yani bu kadar görüp de takıma müdahale etmemek çok, yani bilmiyorum valla. Hoca'da da bir sorun var bence. Bu kadar abi. Yayınlar dilerim.
Peki Fatih'cim, sağ ol. Crespo'yu zaten konuşmuştuk. Diğer telefon hocam, bir daha tekrar etmesin.
8036 bizimle.
Alo, 8036. Alo. Kimdir? Hoş geldiniz.
Merhabalar Melih Bey.
Merhaba.
Abdülkerim Bey merhaba.
Merhaba.
İyi yayınlar diliyorum. Yavuz, ben Çanakkale'den arıyorum.
Ne güzel, sağ ne güzel. Be. Buyurun Yavuz Bey.
Galatasaraylıyım. Tabii en başta ben kendi takımımı tebrik etmek istiyorum. Dünyanın, Avrupa'nın en ciddi arenasında getirmiş olduğu puanlardan ve rakiplerimizin bu kadar çok güçlü olmasına rağmen tabiri caizse çatır çatır oynayıp şu an grupta ikincilik için her şeyin olabileceği birlikte gayet iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum ve bundan ötürü çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Fenerbahçe için ben bir Galatasaraylıyım. Herkesin görüşüne saygım olmakla beraber, Fenerbahçe Avrupa'da başarılı olursa benim en büyük rakibim Türkiye'de Fenerbahçe'dir Melih Bey.
Evet.
Kimse beni lütfen yanlış anlamasın. Ben Fenerbahçe'nin şahsen Avrupa'da başarılı olmasını kesinlikle istemeyen bir taraftarım. Kendi beynime ve kafama göre. Kimse de yargılamasın beni. Bu kişisel bir görüştür. Ben şahsen üzülmedim.
Gayet normal.
Normal.
Gayet normal tabii ki canım yani.
Abdülkerim Bey beni daha iyi anlar.
Evet,
siz de anlarsınız. Lütfen kimse yadırgamasın.
Yok.
Yani benim Türkiye'de en büyük rakibim Galatasaraylı olarak Fenerbahçe.
Ya milyonlarca insan var sizin gibi. Beyefendi, milyonlar var sizin gibi düşünen. Karşı görüşte olanlar da var. Ama milyonlar da var sizin gibi düşünen. Yargılayacak bir şey yok ki bunda. Gayet normal yani.
Buna da saygılı olmak lazım değil aslında. Saygı duymanızı da istemiyorum. Ben rakibimin Avrupa'da başarısız olmasını isteyen.
Hayır, beni yargılamasın kimse diye rica ediyorsun ya. Onun için diyorum. Yargılamasın diye rica ediyorsun.
Saygı duyun.
Yani seni kimse yargılamaz.
Ve şunu söylemek istiyorum. Abdülkerim Bey, ben 53 yaşındayım. Sizin futbolcu zamanlarından beri çok iyi tanıyan bir insanım.
Tabii normal. 53, 60 tamam.
Şöyle bir düşüncem var. 7. Şu zavallı beynime göre İsmail Hoca'yı severim. Çok iyi tanıyorum. Hani şifaen maçlarda iyi bir spor severim. İyi çocuk, iyi bir arkadaştır. Beyefendidir, abidir ama Fenerbahçe'ye maalesef iki gömlek düşük gelen bir hoca. Yanlış anlamaz fikirse tekrar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. İsmail Hoca çok iyi bir abi olabilir. Çok iyi bir şey olabilir. Ama yani bilmiyorum da benim şahsi görüşüm. Biraz,
Peki Yavuz Bey. Çanakkale'ye sevgiler, saygılar gönderiyoruz.
Sağ ol.
Devam ediyoruz. 0689'la dinleyenlerimiz aramaya
alo,
devam
ediyor. Alo, 0689 kimdir efendim?
Merhaba, iyi yayınlar.
Merhaba. Uykudan mı kalktık?
Sesimi alabiliyor musun?
Alamıyoruz arkadaki fondan dolayı. Oradan uzaklaşıp bir daha arayabilir misiniz? İş yerindesiniz galiba. Alo. Yok, bu sağlıksız. Televizyon, devam edelim. O dışarıdan zaten şey yapsın.
51-12.
51-12. Merhabalar.
Merhabalar, İstanbul'dan Sinan ben.
Kim?
Çok uğraştık Galatasaraylı'yla bağla. İstanbul'dan Sinan.
Sinancım, sen de mi telefon şeyle konuşuyorsun? Arabada mısın?
Hemen abi şey alayım bir saniye. Arabadayım, evet.
Araba kullanıyorsan olmaz ama sağa
hem
çek.
Hem kenara.
Evet, hadi. Çekiyorum. Şu an nasıl geliyor?
Ver bakayım o sinyal sesini duyayım.
Alo.
Sinan söyle.
Dörtlüyü de yaktım. Ben İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçeliyim. Galatasaraylılar aramasın diye, Abdülkerim abi üzmesinler diye çok uğraştık. Telefonla aradık ama bağlandılar yine.
Ama Yavuz Bey'in söylediğine katılıyor musun? Yavuz Bey diyor ki Çanakkale'den, ben abi Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaybetmesini istiyorum diyor. Sen mesela Galatasaray'ın kazanmasını istiyor musun Avrupa'da Sinan?
Yani şöyle söyleyeyim. Normalde yani taraftar olarak tabii ki istemiyoruz ama ben Galatasaray maçlarını izlediğim zaman yabancı bir takımla oynadığı zaman ben Galatasaray'ı destekliyorum. İçinden ne kadar desem de Galatasaray yenilsin.
Tamam,
ama
peki.
Şey değil yani, yenmesini istiyorum.
Peki Abdülkerim Hoca'nın moralini nasıl düzelteceksin Sinan?
Ya herkes şu an İsmail Hoca'ya çok güveniyor ama bence İsmail Hoca'da da tam onda da hata olabilir ama futbolcularda hiç mi hata yok? Yani akşam izledik, hiçbiri ne yaptığını bilmiyor, koşmuyor. Yani değişik o...
Abdülkerim Durmaz bu maçı kime yazar diye soruyor Sinan Hocam. Kime yazar?
Tabii ki teknik direktör.
Hocaya yazarsın.
Bugüne kadar 19 giderken kime yazıyorduk? Bravo İsmail Kartal diye. Bu da İsmail Kartal'a tabii ki yazar. Kardeşimizin dediği gibi futbolcularda suç var. Neden? Diyorsun ki işte koşmadılar, mücadele etmediler. Motivasyonları çok düşüktü. Bu da hocanın görevi. Bu da motivasyonu yüksek tutmak, onu sağlamak da teknik adamın görevi değil mi? Yani teknik direktörlük sadece taktik analiz yapıp taktik bilgiler vermek değil ki. Aynı zamanda oyuncuyu sahaya çok motive olmuş şekilde çıkarabilmek. Yani bir yerde psikologluk da olacak. Onun için herkes teknik direktör olamıyor. Yani birçok
vasfı... oynamıyorlar ki Abdülkerim abi.
Tamam ama her şey öyle yani. Tamam, çok para kazanıyorlar. Her maç insan bu sonuçta. Yani insan, robot değil. Evet, bazen böyle motivasyonsuz, ciddiyetten uzak olabilir insan. Yani evet, ben de mesela yayına geliyorum. Bazen modum çok düşük oluyor. Ben de para alıyorum buradan. Yani işinde senin motivasyonun düştüğü hiçbir an olmuyor mu? Hep aynı verimi veriyor mu? Ama bunu yok,
tabii
başında bir yönetici, bak mesela ben buraya geliyorum, bir saat önce Melih beni motive ediyor, biliyor musun? Senden büyük yorumcu yok, uçurursun bu programı falan diye. Biliyorum gaz yaptığını ama ya bak gaz verdi, biliyorum ama gaza geliyorum. Yoksa inan şu anda seninle konuşacak halim bile yok üzüntülen, ama gaza geliyorum. Yani yönetici çok önemli burada. Bizim takımın şu anda yöneten de İsmail Kartal. Anlatabiliyor muyum? Yani buna müsaade etmeyecek. Buna müsaade etme. Maçtan önce öyle bir konuşma yapacak ki taktik konuşmasında, o futbolcu öyle çıkamayacak sahaya. O ruh haliyle çıkmayacak.
Peki Sinan, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
Ben teşekkür ederim.
Sağ ol. O saat bayrağına devam ediyoruz. En çok gurbetçi taraftarlarımıza üzüldüm demiş. Hangi duygularla oraya gittiklerini Almanya'da yaşayan bir Türk olarak en iyi ben anlarım. İrfan Can'ın yaptığını tasvip etmiyorum. Ama şimdi İrfan'ın da ailesine küfredilmiş be canım kardeşim. Yani senin ailene küfredilse sen ne yaparsın?
Yok yok.
Murat.
Bir paylaşım vardı, gördün mü sen sosyal medyada?
Ne?
İrfan Can kahveciye tribünde bir taraftar Galatasaray'ın tezahüratıyla kızdırıyor İrfan Can'ı. Fener ağlama diye vardı ya hani.
Ha, oradan mı alevlendi?
Onu söylüyor İrfan Can da. Sosyal medyadaki görüntü o. Siz görmediniz mi sosyal medyada?
Küfür yoksa, küfür yok mu İrfan'a? Yani bu mu
zaten? Bu şarkı var. Hani alay ediyor, anladın mı İrfan Can'a bakıp?
Dur bak.
Şarkı söylüyor. İrfan Can da ona saldırıyor. Ne yapıyorsun falan diye.
Okan Hoca'nın taktiğini merak ediyorlar. Senin yorumunu Manchester United maçında Okan Hoca'nın teknik anlamda neler yaptığını merak eden bir dinleyicimiz var. Senin düşünceni merak ediyor.
Evet. Okan Hoca iç sahada oynadığı Bayern Münih maçında, hani çok iyi oynadı Galatasaray denilen maç, iç sahadaki 3-1'lik maç. Hı hı. o maçta ne yaptıysa aynısını yapıyor. Yani önde baskı yapmak istedi. Yaptı, zaman zaman yaptı. Zaman zaman yapamadı. Yapamadığı zamanlarda da zaten arka arkaya işte goller yedi. Ama baskısı da tuttuğu zamanlar gol attı. Yani Okan Buruk değişik bir taktik, değişik bir plan falan yapmadı. Her zaman iç sahada nasıl oynuyorsa Galatasaray öyle bir oyun oynadı. Maç 3-3 bitti.
Melih Hocam, sizce Ahmet Nur Çebi bir daha bu kulübe başkan olabilir mi? Ben Ahmet Nur Çebi'nin bir daha Beşiktaş kulübü başkanlığını istemediğini düşünüyorum. Hedefinde federasyon başkanlığı olduğunu kaçtır söylüyorum. Abi, şartlar olgunlaşırsa.
Bir daha başkanlık ne demek? Ben
sormuş bilmiyorum.
Tamam da yani çok
öyle
tuhaf.
Öyle bir gündem yok. O zaten bırakırken öyle bir şeyin sorulması da ilginç.
Ya öyle bir şey zaten kaç kere olmuştur ülkede? Kaç kere bir başkan kaç kere gidip gelmiştir başkan olmuştur? Var mı öyle örnekleri?
Büyüklerden hatırlamıyorum.
Vardı mı? Dursun Özbek oldu bir kere. Değil mi? Sonra tekrar geldi. Başkan. Alişen galiba. Oldu mu bilmiyorum. Bak hatırlamıyorum bile. Alişen zaten öyle bir tahammül yok Türkiye'de. Hani bir başkan yapacak 4 sene, 3 sene, 5 sene bırakacak. Sonra bir 5 sene sonra ben yine geldim falan. Bu pek yani alışık olmadık bir durum. Yani örnekleri vardır belki ama azdır. Bilenler yazsın Melih sana.
Okan Hoca Manchester United maçında oyuncularına kenardan destek oluyor. Hata yapınca alkışlıyor. Taraftarı alkışlaması için onlara hedef gösteriyor. Yani demem o ki İsmail Hoca ruh gibi duruyor, hiçbir şey yapmıyor. Okan Hoca kenardan o enerjiyi veriyor. İsmail Hoca'da o ruh yok demiş.
Ya o şimdi olur mu? Mustafa Uçar. Ya biz İsmail Kartal'ın sezon başında iç sahada bazı maçlar var. Hatırlıyor musun? Kenarda soyadı gibiydi. Koşuyordu biliyorsun değil mi? Kartal gibi ellerini falan. Herkes bravo hocam, bravo Hacı İsmail falan neler diyorlardı değil mi? Yani dünkü maça bakarak kenarda ruh gibi duruyor falan filan. İsmail Kartal gollerde de çıkıyor, tribüne hareketler yapıyor. Yapmaz olur mu öyle şey ya?
Biraz öz eleştiri yapmak istiyorum.
Bir de şu var.
Demiş ya.
Okan Buruk bir maç oynuyor mesela. Manchester United maçı değil mi? Hı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada bir maç oynuyorsun. Öyle kenarda duygusuz falan durulur mu yani? Maçın kendisi zaten otomatikman seni motive eder, uçurur. Anladın mı? Bir de Konferans Ligi'nde Norşelent'te oynuyorsun. Zaten kadro 8 kişi yok, 10 kişi yok neyse. Bir de şey skor var. Kenarda uçacak kaçacak hali yok yani adamın. Bu kadar da değil yani.
Biraz öz eleştiri yapmak istiyorum izninizle. Rakibimiz Avrupa'da bir kupa daha hedeflerken olur ya da olmaz hedefleri o. Biz Fenerbahçeliler ne sayın başkanın ağzından ne yöneticilerimizden ne de yazarlarımızın ağzından tek bir Avrupa kupası hedefi duymuyoruz. Mecburen katılmak da hedeflemek farklıdır. Bundan rahatsızım demiş. Telefon alalım.
Alıyoruz. Kaç? Bu arada ben de İrfan Can Kahveci'nin pozisyonuna, durumuna bakıyordum oradaki itirazına. Küfür olduğu yönünde de çok fazla iddia var.
Bilemeyiz yani. Şimdi öyle deriz başka bir görüntü çıkar bilmiyorum yani.
Sonu 60-96 ile biten telefonunun son 4 rakamı
60-96 kimdir deriniz efendim? Alo 60-96.
Bizi duyuyor mu acaba?
60-96 bizi duyuyor. Devam başkası.
Duydu
mu? 60-96 duyuyor mu bizi? Alo. Radyo Gol. Merhaba.
Alo.
Merhaba abim.
Merhaba.
Adını alayım.
Düzeli Sezgin mi?
Sezgin. Dinliyoruz Sezgin'cim.
Abdülkerim hocama öncelikle Fenerli olarak başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.
Helva gönder helva.
Olsun.
Yapma oğlum başsağlığı ne ya?
Öncelikle
geçmiş olsun de başsağlığı ne ya?
Başsağlığı gömdü ya.
Hiç yani başsağlığı ne? Geçmiş olsun de başsağlığı ne ya?
Cenaze Düzce'den mi kalktı buradan mı?
Şimdi ölen öldü. Önümüzdeki şeye bakacağız. Yani ölen ölülmez. Yani bitti yani her şey. Yani önümüzdeki maça bakacağız.
Tamam.
Yapacak bir şey yok yani.
Evet.
Bir de şöyle bir şey söyleyeyim ben. İsmail Kartal'ı kötülüyorlar, şey yapıyorlar ya şimdi. İsmail Kartal gitsin diyorlar. İsmail Kartal gittiği zaman komple şey de gitmesi lazım. Yönetim de gitmesi lazım. Başkan da gitmesi lazım. Yani çünkü niye desen değişecek hiçbir şey yok. Ali Koç kaldığı sürece yine aynı olacak. Yani yapacak bir şey yok ona.
Peki Sezgin. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Apo hocama sorar mısınız Fenerbahçe tarihindeki bu kadar kötü ve karanlık bir sağlık ekibi oldu mu?
Karanlık. Ben tırnak içinde.
Ben sağlık ekiplerini hiç yani takip etmedim. Bilmiyorum kimler yaptı ama bu karanlık soyadlı şey
Ertuğrul Karanlık'tan
evet,
bahsediyor.
Evet, herhalde. Karanlık soyadlı arkadaşımızın bundan önceki Fenerbahçe'deki serüveninde de buna benzer işler oldu. Sakatlıklar, geç iyileşmeler, sakatlık olur. Olur da abi yani ne oluyor adamın Fenerbahçe'deki sakatlıklar ayak kırılması gibi bir şey. Yani ben hatırlıyorum kaç gün oldu Adana Demirspor maçı? Ne kadar oldu? Adana Demirspor maçından bir hafta önce idmanlarda deneniyor. Düz bireysel koşu yapıyorlar. Ciku belki Fred oynama ihtimali daha yüksek.
19 gün olmuş.
Bu biraz daha koy çünkü hafta içi daha Demirspor maçı oynanmadan da önceki hafta. Oynama ihtimallerinden söz ediliyordu. Adana Demirspor maçı bitti, oynandı, üstünden hafta geçti, milli ara oldu. Giden gelmiyor, acep ne iştir, dönmüyor.
Yani böyle burası uçtur,
burası uçtur. Evet, Fener'de giden gelmiyor, acep ne iştir, türkü gibi bir şey. Yani böyle bir şey olur mu? Yani hep bu vatandaşa mı denk gelecek? Ya ben bunu haftalar önce söylediğim için rahatım, yeni söylemiyorum. Baktım bugün millet bu sağlık heyeti gitsin falan, ben biliyorsun değil mi, bana karanlık bulut gibi çöktü Fenerbahçe'nin üstüne dedim bu vatandaş. Hiç de tanımıyorum, belki de müthiş doktordur, belki de bu işin en büyük uzmanı odur. Ama kardeşim ayağın uğursuz demek, ne zaman gelsen sakatlıklar artıyor ve süreleri uzuyor.
Telefon alalım. Beşiktaş'ta çalışıyorken Beşiktaşlılar da aynı sizin gibi düşünüyordu. Tabii bir kısmı Beşiktaşlıların, onu da ekleyeyim. Sonu 81-67 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ama kendi sesimizi duyarsak.
Radyonun sesini kısalım mı lütfen? Hem tanıyalım sizi.
Merhabalar.
Merhaba.
Ben Ender. Fenerbahçe taraftarıyım.
Buyurun Ender Bey.
Az önce öncelikle muhteşem bir yayınlarınızın hepsini takip ediyorum.
Sağ olun.
Hepsi muhteşem, hepsi çok güzel.
Sadece Abdülkerim abi değil yani, diğer yayınlar da iyi değil mi?
Abi ben Ümit Hoca'yı da dinliyorum. Sinema.
Ne oldu hocam, suratın düştü?
Herkes dinliyorum.
Ender, moralini bozdun. Hocamın hocam, zaten sesi zor çıkıyor bugün ya.
Hayır hocam, hiç moralini bozmasın. Biz Fenerbahçe'yiz.
Hocam yani, ağlama.
Sonuna göze kadar Fenerbahçe'yiz.
Hocam ağlama.
Bugün 6 tane yemiş olabiliriz ama bizim Fenerbahçe'liğimizi hiçbir zaman küçültmez. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bağlanan birkaç arkadaş işte İsmail Hoca'yı tartışıyor. Daha düne kadar bu adam bize 19 maç 19'da 19 yaptırdı. Yere göğe sığdıramadı. Ne var? 2 maçta olabilir. Düşüş gösterdik. Tamam. Ama bunların tamamının hepsi bir bazı sebepleri var. Sebepsiz değil bu düşüşler. Artı bugün Trabzon'a kaybettik. İşte ilk kaybımız o. Trabzon'a kaybettiğiniz maçı şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Trabzon kurulduğu tarihten bugüne kadar 2 dakikada 2 gol nereye atmış? Kime atmış? Oldu. Şans. Yani biz onu Adana Demir maçına bakalım. Orada Ceko'nun mesela ayağa kayıp düştüğü pozisyonu gözümüzün önüne getirin. Ve neleri kaçırdık. Yani biz o 2 maçı kaybetmedik aslında. Eksiklerimize rağmen o maçları da alabilirdik. Alamadık. Hiç sorun değil. Bizim önümüzde Sivas var. Daha bir sürü maçımız var. Artı Avrupa'dan elenmiş değiliz. Biz orada yine grup lideri olarak gidebiliriz. Devam da edebiliriz. Yani. Neden İsmail Hoca'yı hemen değiştiriyoruz? Yani 9 sene şampiyon olmadı.
Peki Ender Bey, teşekkür ediyorum. Hocama hemen soralım. Çok sağ olun. Teşekkürler. İsmail Hoca'yı yarın yönetim gönderdi. Çözüm müdür hocam?
Ya olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey ya? Bütün bunlar 9 yıldır şampiyon olamamış takım taraftarının dünkü acı mağlubiyetle üzüntüsüyle verdiği tepki feverendir.
Reaksiyon.
Reaksiyondur. Bunu ben gayet...
Dün akşam senin evi yakmak istemen gibi bir
aynen
şey.
Aynen öyle. Aynen öyle. Dün akşam şimdi ben televizyonu kırmak istedim. Tamam mı? Normal bir şey mi bu yani? Çünkü o an reaksiyon vermek istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Taraftar da bu durumda. Gitsin hemen gönderin falan filan. Bunu diyen taraftar, sosyal medyada bunu dillendiren yazan taraftar da daha 3 hafta 5 hafta önce 17'de 17, 18'de 18'i, 19'da 19. Yürü Hacı İsmail diyen adamlar dün isyan ediyor. Aklım hiç, evet, çünkü
Sezgin daha da öteye gitti. İnsan, yönetim de gitsin diyor.
Tabii ki ya, ama insan taraftar dediğinde böyle bir şeydir zaten. Canı yandığı an tabii ki eleştiri yapacak, büyük reaksiyon gösterecek. Ama bu bağlanan kardeşimiz sağduyulu. Yani hatırlatıyor yani. Aynı bu reaksiyonu veren insanlar İsmail Kartal'ı da 5 hafta 4 hafta önce yere göğe koyamayan insanlardı. Değil mi? Bak geçen sene Jorge Jesus'la çöpe attınız. İsmail'in nesi vardı da gönderdiniz, Jesus'u getirdiniz diyen insanlar bugün İsmail Kartal gitsin diyor. Gayet de normal, biliyor musun? Bu bir çelişkidir ama. Çelişkinin doğalı olur mu bilmiyorum ama doğal bir çelişki. Çünkü futbol seyretmek, futbol taraftarı olmak, anlık reaksiyon vermek bu işin doğası zaten. Değil mi? Ben normalde yapmayacağım şeyleri bir futbol maçından sonra yapıyorum. İnsan olarak. Fenerbahçe galibiyetinde beni gör. Aa, Abdülkerim abiye bak ne hale gelmiş dersin. Normal Abdülkerim'in dışına çıkıyorum. Mağlubiyette de öyle. Bunlar doğal ama...
Mağlubiyette göremiyorum seni, ulaşamıyorum. Aa,
ulaşamazsın ama mağlubiyette insanlar tepki vermez diye bir şey yok. Eleştiri yapar, hem de hem sert yapar hem de tepki reaksiyon verir. Ama sonra sakinleştiğinde, baktığında, önüne aldığı zaman bazı şeyleri... Lan hakikaten der ya, hala bir şey kaybedilmemiş. Hakikaten birçok eksik oldu, şu oldu falan, mantıklı da düşünür. Onun için bu kadar takılmamak lazım. Kimse kimseyi çok eleştiriyor diye eleştirmesin. Kimse kimseyi de, o çok eleştirenler de olumlu yapıcı konuşulanları eleştiriyor. Hala susuyor musunuz diye. Onlar da onu eleştirmesin. Herkesin olaya bir bakış açısı var.
Güven kaptan seni niye seviyormuş biliyor musun?
Neden seviyorsun Güven?
Bilmiyorum diyebildiği için seviyorum Abdülkerim Hoca'yı demiş.
Evet.
Çok az biliyor musun bilmiyorum diyen insan?
Vallahi mı? Benim bilmediğim şey...
Sokakta adres sor. 10 kişiden 9'u sana anlatmaya çalışır bilmese dahi.
Ben bilsem dahi onları bilmiyorum diyorum. 2 saat uzun geliyor bana sokak tarif etmek. Ondan olabilir mi? Hani biri bana sokak soruyor. Tamam mı? Biliyorum, tarif etmem lazım ama uzun sürecek, oradan dön buna. Bilmiyorum kardeşim.
Özellikle diyorum. Cuma günleri enerjisini buraya saklıyor mesela Abdülkerim Hoca.
Ya yok yani, bilmiyorum diyor. Anladın mı Eli? Yani onun için pek fazla çok bilmiyorum lafı kullanıyorum demek ki. Bazen bildiğimi de bilmiyorum diyorum ki hani uzatmayayım diye. Ben bilmiyorum diyorum, en kolayı o. O zaman sormuyor insanlar.
Bu arada taze bir haber. İrfan Can'ı konuşuyorduk az önce. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi. Maç başından beri diyerek başlamış Batur Altıparmak açıklamaya bu konuyu. İrfan Can'ın temsilcisi, menajeri Batur Altıparmak'la konuşmuş Yağız Sabuncuoğlu. Ve Batur Altıparmak da şunu söylüyor. Maç başından beri ısınmalar dahil Nörçland tribününde bulunan bir Türk taraftar İrfan Can'a ve ailesine küfrediyor. İrfan da oyuna girerken maç sonu görüşürüz diyor. Maç sonunda tribündeki o arkadaş küfürlerine ve tahriklerine devam ediyor. İrfan da tribüne doğru gidiyor. Orası Fenerbahçe tribünü değil, ancak Danimarka'da yaşayan Türklerin de bulunduğu bir blok.
Ya ne olursa olsun ya. Ya küfür yer futbolcu abi. Gidip de muhatap olmayacaksın.
En doğrusu odur.
Yani sana da küfretmediler.
Of of of, of of of.
Hangi birini döveceksin? Hangi of. Birini, hangi birinden of. Dayak yiyeceksin?
Of.
Yani derler. Aa. Ya yetmez ya.
Of. Evet. Abi ben futbolu bıraktım, hala küfür yiyorum.
Abi ya.
Hala yiyorum. Sen yemiyor musun?
Herkes yiyor.
Ya şey, iyi bir şey değil ama dediğin gibi yaptığın işin, abi bak, çok tuhaf bir şey var. Yaptığın işte böyle bir şey var. Ya olmaması. Bak herkes böyle konuşuyor, biliyorsun değil mi? Küfür ayıp bir şey, olmaması lazım. Olmaması lazım. Savaş kötü bir şey değil mi? Dünyanın en kötü şeyi değil mi? Savaş. Olmaması lazım. Ama savaş oluyor. Olacak. Yani oluyor kardeşim. Dolayısıyla çözüme bakacaksın. Çözüm ne? Kafanı öyle yedip koşa koşa soyunma odasına gideceksin.
Çok sevdiğim yorumculardan Murat Aşık'ın YouTube kanalında Galatasaray maçı öncesi 5-6 yemesini temenni etmesini Apo hocam nasıl değerlendirir? Ayhan.
Ya ben şimdi... Ne diyeyim abi, ben her ne derler, her yiğidin bir yoğurt
yiyişi
vardır. Bir yoğurt yiyişi vardır. Murat kardeşimi ben de çok seviyorum. Çok zevkle de dinliyorum. Ama ben öyle bir şey yapar mıyım bir yayında? Yapmam. Ya ben öyle bir şey demem mesela, ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Çok açık sözlüdür değil mi Murat? Yani içinden öyle, geçi öyle. İçinden geçeni söylüyor. Öyle istiyordur canı.
Bir
öyle
damarına basmış da olabilir.
Olabilir. Ya da öyle düşünüyordur, düşündüğünü söylüyordur.
Sebeplik bilmiyorum.
Ama ben ya ben öyle bir şey mesela söylemem.
Kaliteli, dürüst, çok güzel adamsın vallahi Apo abi, seni seviyoruz.
Sağ ol canım kardeşim. Ben ha, de
şöyle biraz moralini yükseltin yorumcumun ya.
Şiir
ya
yok benim bugün ya Apo hocam.
Benim moralim abi, bana bugün şiir yazılmaz. Biraz tecrübeli. Ya Meri, bu hiç senin yanında tecrübe kazanmıyor. Böyle günlerde Apo hocama niye ağıt yazdın? Niye ağıt
hocam? Niye vardır?
Bak hala dinlemiyor beni, görüyorsun değil mi? Bak ne diyorum ona, o bana hala bir şey söylüyor.
Dayaklık.
Apo hocama niye bugün ağıt yakmıyorsun diyeceksin. Şiir yazılmıyor, o denir mi?
Ağıt gelsin o
zaman. Tabii bana uzun hava ağıt yakmaları lazım bugün. Şiir neymiş?
Dertli Apo abi. Evet. Dertli evet. Telefon alalım.
Telefon var. Aynen. Kim? Çok telefon var. 87 olmuş telefon sayısı. 64-62 bizi dinliyor.
Bu da Mali sana kapak yayında olsun telefonlar.
87 mi? En az yani reytingi en az program.
Evet
bu.
Evet çok az hocam.
Diğer şey, ya diğer beni konuşma yorum. Kendi kendinize telefon açtığınızı anlattırma burada. Başka bir yorumcularla yaparken kendi kendinize içeriden telefon açtırıyorsunuz.
Dinleyicimiz de katıldı tüm bu kahkahalara.
64-62 miydi?
Evet.
Tamam, merhaba, hoş geldiniz.
Melih abi merhaba, kolay gelsin.
Merhaba abicim, adınızı alayım.
Eray Başaran ben. Beykoz'dan Abdülkerim abime de selamlar yolluyorum.
Aleyküm selam bütün Beykoz'a senin nezdinde.
Abdülkerim abi hiç oynadın mı Karagümrük Beykoz maçında?
Ah anam, oynamaz mıyım? Oynamaz mıyım? Ne kanlı maçlarımız vardı sizle. Kan gövdeyi gösteriyordu valla. Beykoz'un içinde o çayırların
Beykoz, çayır, çayırı.
Beykoz çayırının orada bir stat vardı ya. Oradan var ya bizi 10 tane polis otosuyla oradan bizi çıkardılar. Zar zor eve döndük. Aa bilmez miyim?
Abi ben küçükken çok giderdim. Yani hala daha gidiyoruz, takip ediyoruz. Ya hala da şu an Süper Amatör Lig'deyiz. Evet. Yaklaşık böyle geçen 2 sene önce Feriköy maçı vardı. Yaklaşık 10.000 kişi falan gitmiş
tabii,
maça.
Tabii. Ben o rekabetin, Beykoz Karagümrük can yakıcı rekabetin içinde yıllarca bulundum. Hoca antrenör olarak da geldim oraya. Yine kavga dövüş, zor canımızı kurtardık orada. Gerçi biz de Allah var, Karagümrük'te size fazla eziyet ettik. Ediyorduk yani. Öyle işte, evet.
Ama Beykoz'da biz de yapıyorduk eziyetleri.
Tabii işte zor diyorum ya, zor kaçtık diye, canımızı zor kurtardık diye.
Melih abi ben şunu söylemek istiyorum. Bu mağlubiyetin bir bedeli olmalı bence. Yani bu yani büyük bir takıma karşı değil sonuçta. Orta sıradan bir takıma Fenerbahçe bu mağlubiyeti yaşamamalı. Ve İsmail Kartal'ın açıklamaları bana hiç cazip gelmiyor. Böyle beni tatmin edecek açıklamalar, taraftarı tatmin edecek açıklamalardan çok çok uzakta. Bu iş sadece motivasyonla olacak bir iş değil. Ve bu camianın mutlaka Aykut Kocaman'a bir özür borcu olmalı. Özellikle Fenerbahçe taraftarının. Çünkü Aykut Kocaman'ın çok büyük hakkının yendiğini düşünüyorum. En kötü zamanında bile, en kötü kadroyla bile bu takım ikinciliğe oynadı, şampiyonluğa oynadı. Bir şekilde götürüyordu. Ama bu Alex kompleksi taraftarların, hatta burada Abdülkerim hocama da bazen kızıyorum. Çok fazla eleştirmişti Aykut Kocaman'ı. İkinci olduğumuz sezon gitmeyin diye bir açıklaması vardı hatta.
O açıklamayı duymadım bu arada.
Orada çok kırgınım.
Açıklama kısmını alamadık. Ses gitti geldi. Şu an geliyor.
Abdülkerim abi o zaman şey demişti. Maçlara gitmeyin. Bu takımın maçlarına gidilmez. Ben o zaman çok kırılmıştım.
Evet.
Yani sadece kırıldım. Sevdiğimden dolayı daha fazla ileri gitmedim. Evet. Ama o en son sezonda yani Aykut Kocaman'ın bu zamana kadar Fenerbahçe teknik direktörler arasında en çok cefa çeken ve en kısıtlı kadro olmasına rağmen kafayı oynatması benim için çok iyiydi. Yani taraftarlar için çok iyiydi. Ama bu taraftarlara bu camianın Aykut Kocaman'a bir borcu olduğunu düşünüyorum. İnşallah da borcu en yakın zamanda öderler.
Peki. Eray çok teşekkürler. Beykoz'a sevgiler.
Çok teşekkür ederim. İyi yanlar. Hoşçakalın.
Kim var?
Yok. Yurt dışından arayan bir dinleyenimiz. Bakalım ne diyor? Az önceki dinleyenimizden. Evet. Bağlantıyı bitirdik. Sonu 25.93. Hoş geldiniz.
Alo, iyi günler.
İyi günler.
Melih Bey merhaba, ben Paris'ten Murat. Geçen yine bağlanmıştım Ümit Hoca'nın yayınına.
Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz.
Sıra bakmayın, böyle sık sık bağlanıyorum ama gerçekten programınızı çok seviyorum ve vakit ayırıyorum ben.
Sağ olun, sağ olun. Işte
sizleri sürekli dinliyorum. Belki ısrarla böyle arıyorum ama hakkınızı helal edin, başka dinleyicilerim de var. İnanmış oluyorum ben.
Estağfurullah, buyurun efendim.
Abdülkerim Bey, ben sizi bir Galatasaray taraftarı olarak inanın çok seviyorum.
İnanıyorum. Siz
de bozuk, onu çok iyi biliyorum.
İnanıyorum, inanıyorum.
Şöyle söyleyeyim, sizin neden sevdiğimi söyleyeyim. Hani biraz da moraliniz yüksek olsun diye.
Tamam, söyle.
Ben siz babama çok benziyorum. Çünkü babamın döneminde olduğunuz için, aynı yaşlarda olduğunuz için.
Evet.
Yani ben sizleri daha samimi buluyorum. Şimdiki yorumculara göre bence siz daha samimisiniz. Bir Fenerbahçeli olarak da Galatasaray ile ilgili yapmış olduğunuz her yorumda daha çok böyle... Hani saygılı davranıyorsunuz.
Tabii
ve kırmamaya çalışıyorsunuz.
Tabii ki.
Biraz önce bağlanan Galatasaraylı bir dostumuz vardı. Ben Fenerbahçe'yi rakip olarak gördüğüm için yenilmesinden mutluyum diye bir söz söylemişti. Evet. Ben ona katılmıyorum. O benim şahsi fikrimdir. Onu da yargılamıyorum.
Evet.
Ama ben Fenerbahçe maçını seyrederken yurt dışında yaşayan bir insan olarak ben Fenerbahçe'nin 6-1 yenilmesini kabullenemiyorum. Çünkü biz burada yaşadığımız için oradaki renklere bakmıyorlar. Burada sokağa çıktığınızda ya da iş arkadaşlarınızla görüştüğünüzde size bir Türk takım olarak bakıyorlar. Öyle bir alaycı konuşma oluyor. O beni çok rahatsız ediyor. Ben mesela Galatasaray yenildiğinde bir hafta televizyona falan bakmıyorum. Belki bu biraz fanatiklik oluyor ama.
Yok yok. Bunu
da öyle düşündüğünüzü
düşünüyorum. Yok yok. Çok doğal. Çok doğal. Ben de mesela Fenerbahçe... Ben de mesela genellikle kadın programları falan seyrediyorum. Yemek programları, belgesel.
Niye kadın programı?
Fenerbahçe mağlupken. Ya sabah erken kalktığımda.
Lale ablayla birlikte.
Tabii mesela spor kanallarını hiç açmam.
Dedikoduya bakıyorsun.
Tabii spor kanallarını hiç açmam ben. Sıfır. Fenerbahçe mağlupsa. Ne zaman o mağlubiyet gündemden düşüyor? O zaman bakıyorum. Ben tabii öyle, ben de öyle.
Kahvaltı esnası.
O zaman ben
6 çeşit kahvaltı.
O zaman ben psikopat değilim yani.
Yok sen çok sağlıklı bir adam.
Böyle dizi falan seyrediyorum.
Tamam, çok sağlıklı bir adamsın. Tam tersi, çok sağlıklı. Sağlıklı insanlar senin gibi, benim gibi yapar. İkimiz bizim gibi yapar. Doğru yapıyorsun. Niye yapıyorsun yani?
Oğlum bana hep şey diyor, baba diyor yani Galatasaray yenildi diye bu kadar diyor psikopata bağlaman normal değil. Ama mesela babam da o da fanatik. Maçları seyredemiyor. Kalp krizi geçiririm diye korkuyor.
O da normal.
Ben şunu söyleyeyim. Evet. Fazla da vaktinizi almayayım.
Estağfurullah.
İgor Tudor'un bir maçtan sonra soyunma odasına gitmeyip gelip röportaja katılmıştı. Ve yerden yere vurmuşlardı. Avrupa maçı yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu söylediğimi sakın yanlış anlamayın. Futbolda nasıl Türkiye'de yabancı hakemleri istiyorlarsa bence yabancı teknik direktörler, bana göre, benim şahsi fikrim, daha başarılılar. Tamam, biz kendi evlatlarımız diye sürekli goygoyluyoruz. Bana göre goygoyluyoruz. Ama bu sadece İsmail Hoca bandında değil, orada sorumluluğu alıp çıkıp 45 saniyede olsa o konuşmayı yapmaması gerekiyor. Daha uzun. Cevap vermek ondan bir şey kaybettirmez. Hatta bence daha da tecrübe kazandırır. Bir de Melih Bey'i çok takdir ettim. Biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Futbolcu da küfür de yiyebilir. Yanlıştır. Hakaret de yiyebilir. Ama ben geçmişe baktığımda, İsmail Hoca'nın dönemine baktığımda ya da Abdülkerim Hoca'nın dönemine baktığımda neler oluyordu.
Tabii.
Yaşım 47, hatırlıyorum.
Tabii.
Yani ana avrat her şeyi söylüyorlardı. Hiç kimseyle muhatap olmamak.
Ya tabii ya. Yani o olmaz. Bunu yani Volkan Demirel'i hatırlatmış bir dinleyicimiz. O da Volkan Demirel'e küfürden sonra milli takımla bağlantısı koptu falan diye. Yani bu işin sonu yok.
Abdülkerim Kurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Offside Bayrağı devam ediyor. Bir haberle devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Kayserispor, Altay, Giresunspor ve Erzurumspor'a 3 puan silme cezası verdi. Kayserispor, Altay, Giresunspor, Erzurumspor. Abdülkerim abiyi Galatasaray taraftarı olarak seviyorum. Evet, eleştiriyor. Ama bel altına inmiyor demiş Aykut. Bunun sebebi de sokaktan gelmiş olması.
Aynen öyle. Yani ben Galatasaray'ın oynadığı futbol kötüyse eleştiririm. Oyuncusunu da eleştiririm. Ama eleştiririm. Hakaret etmem. Velev ki diyelim ki Galatasaray'ın maç kaybetmesini istiyorum içimde, öyle temenni etsem bile... Bulunduğum yer itibariyle milyonlarca insanı kırmamak için onu dinlendirmem. Anlatabiliyor muyum? Yayında da dillendirmem, sokakta da bir Galatasaraylıya dillendirmem. Yani öyle bir temennim de olsa içimde tutarım. Dolayısıyla ben Fenerbahçe olarak Galatasaray ve Beşiktaş'a, büyük rakiplerimize, ezeli rakiplerimize saygı duymayı Fenerbahçe'de futbolcuyken öğretti bana o zamanki yöneticilerimiz.
Meli abi, Beşiktaş'ta Nuri, ben bizim evladımız söylemlerine kesinlikle katılmıyorum. Rıza Hoca'nın oyun mantalitesi büyük takım için uygun değil. Tüm maçlar 1-0, 2-1. Böyle gitmez. Bahane üretmez. Abdülkerim hocamı da çok seviyorum demiş.
Ben de seviyorum kardeşimi.
Rıza Hoca ile ilgili düşüncesi, katılıyor musun?
Yani yani katılıyorum ya da katılmıyorum demeyeyim. Özgür düşüncesi olabilir.
Abi dün Cengiz'i nasıl buldun?
Yeterli değil. Yani
ne zaman yeterli hale gelecek?
2-3 hafta daha geçmesi lazım diye düşünüyorum ben.
O kadar yani, kredisi var mı sende?
Bende şöyle kredisi var. Sakatlık geçirdi. Bu sakatlık bence de herhalde bayağı etkiledi onu. Zaten onun da dönüşü uzun sürdü. Öyle birdenbire sakatlık bitince çıktığın ilk maçta uçmaz kaçmazsın yani. Şimdi Fred'in sakatlığı geçsin değil mi? Hasretle bekliyoruz. Fred'in oynayacağı ilk maçta, bu Sivas maçı inşallah olur ya da ondan sonraki maçta, yani Fred'in bıraktığı yerden hiç eksiksiz kusursuz devam edeceğini düşünmüyorum. Mutlaka o performansında az da olsa bir düşüş olacak. Bu bazı oyuncuda daha da fazla olur. Cengiz'de biraz fazla oldu bu sakatlıktan sonra. Hala toparlanamıyor ama dün bakıyorum mesela Norçelen maçından önceki maçtaki oyuna girdikten sonraki performansından biraz daha canlı gibi gözüktü dün. Çok yetersiz ama öbür maçtan daha iyiydi. Yani şimdi bir daha maçta Norçelen maçındakinden daha etkili oynayacaktır. Öyle düşünüyorum. Yani birdenbire bu olmadı, tutmadı falan diye silinip atılacak bir oyuncu değil.
Bir dinleyicimiz eski polis radyosu gibi hep telefon bağlantısı diye bir geri bildirimde bulunmuş. Aslında biraz da haklı. Şöyle ki, biz dinleyicilerimizden rica edelim. Yani sorunuzu alalım. Abdülkerim Hoca ile karşılıklı sohbet olabilmesi için biz bağlanıyoruz, sizi dinliyoruz. Ama insanlar Abdülkerim abiyi dinlemek istiyorlar doğal olarak. Onun yayın saati çünkü. Abdülkerim hocama sorusu olan varsa telefonla alalım. Şu an var mı?
Kısa ve öz soru.
Kısa ve öz soru alalım lütfen. Yorum değil de, çünkü çok uzun sürüyor öyle.
Kim? Örneğin 40-29.
40-29. Merhaba efendim. Hoş geldiniz.
Sizle başlayalım bu sistemi. Hadi.
Alo. 40-29.
Alo.
Hoş geldiniz. Tanıyalım.
Üzer İzmir'den Çılgın Fenerli Erol.
Çılgın Fenerli Erol'un sorusunu alayım Abdülkerim Durmaz'a.
Sorusu Fenerbahçe taraftarıyım. Net olarak yapmazsam bu skorların olağan olduğunu düşünüyorum ben. Bu skorlara alışmamız lazım. Yani 7 de olur, 8 de olur, 10 da olur. Yani bunu ben yapmak istiyorum. Yani tam biz de üzüldük, hatta sevincimiz de kursağımızda kaldı. Yani Fenerbahçe basketbol maçını seyrettik.
Erol yine kendi yorumuna başladı. Erol'cum hocama sorun var mı?
Tanıtalım, sorun alalım.
Sorun bu yani.
8'lere 9'lara alışmak mümkün müdür diye soralım hocama.
Evet, oradan bağladık.
Mümkün değil. İyi hazırlanmadık artık. Avrupa'da böyle yani. Adamlar hızlı oynuyor, iyi hazırlanıyorlar. Evet. Fark etmiyor yani. Adam 90. dakika 1-0 galip, bir an 2-1 galip duruma düşebiliyor yani.
Evet,
yani iyi hazırlanmazsan, iyi takımı kurmazsan yani acımasız olacaksın sahada. Acıma o öbür türlü açacak duruma düşer. Net yani. Ondan dolayı bizim yani biz iyi hazırlanmamışız. İyi takım kuramamışız. Gerekirse eksiklerimiz varsa defansif olmamışız. Ondan dolayı bu durum oldu yani.
Evet.
Olan Barcelona 7-8 tane yedi mesela bir ara kendi sahada. Bunun yorumunu alacak. Selamlarımı.
Sağ ol Erol, teşekkürler.
Selamlar. Evet.
Sen hazırlanmazsan, dediği gibi hazırlanmazsan böyle skorlar alırsın. Hata yaparsan, hazırlanmazsan, maça gerektiği önemi vermezsen, ben nasılsa bu kadroyla da orada yenilmem diye düşünürsen, özensiz bir planlamayla çıkarsan, iyi de motive olmazsan.
Senden anladığım kadarıyla aslında maçtan önce kaybetmiş İsmail Hoca bu maçı.
Tabii ki.
Değil mi?
Tabii ki. Aynen öyle.
Bizi çok kötü dövdüler demiş Beşiktaşlı Murat. Kanadımızı kırdılar, suyuna da pilav yaptılar.
Evet, doğru.
Çok üzdüler, ağladık.
Doğru söylüyor.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Efendim Offside Bayrağı devam ediyor. Hocama sorar mısınız? Fenerbahçe'nin durumu sakatlıktan dolayı oynayamayanlardan mı? Oynayanların performansının düşüklüğünden mi? Dzeko ve Tadiç'te düşüş devam edecek mi? Var mı hocam? Ufuk Bey'in sorusu bu. Sence Dzeko'da, Tadiç'te düşüş var mı?
Fenerbahçe'de bu düşüşün sebeplerinden usaydığı bütün şeyler var. Hı. Yani etkenler var. Bunun tabii sıralaması olabilir ancak. Bence %60-70 eksikliklerden. Hem de öyle böyle eksiklik değil bunlar. Ya iki stoper. İkisi birden. Fred gibi bir oyuncu. Bir de o. Sonra bir, bu üçüne takımın her hafta bir önemli oyuncusundan normalde 4 sarı kartlı oluyor gibi değil mi? Hı hı. Mesela bir hafta İsmail Yüksek oynamıyor. 4 önemli eksikle oynamıyorsun. Karagümrük maçında o sayı oluyor. Yine 4 önemli eksikle oynuyorsun. Dünkü maçta mesela Ferdi de koruma amaçlı, o da oynamıyor. Kenarda Dzeko oturuyor falan filan. 7-8 tane eksikle oynuyorsun. Bu performans düşüklüğünün ana sebebi sakatlıklar, eksiklikler tabii ki. Ama işte diyorum %60'ı falandır yani. Diğer taraftan da yerinde ikame ettiğimiz yedek oyuncu dediğimiz insanların da o oynayanlarla arasında çok kalite farkı olmasından. Hani bir türlü o açıyı kapatamıyorlar. Mümkün değil. Ya bütün bunlar saydığı arkadaşımızın şeyler hepsi sebeplerden bir tanesi. Ama bir numaralı sebep tabii ki hiç beklenmeyen çok önemli oyuncuların sakatlanması.
Sevgili Berk hocama söyler misin? Takımda kesin düz taban var. Bence kontrol etsinler demiş.
Ben sağlık heyetinden uylanıyorum ya işte haftalardır evet. Söylüyorum. Adam çok iyi uzmanı da olabilir. Ayağı iyi gelmiyor bize. Ne zaman gelse felaketler bizi buluyor. Ayağı iyi değil.
Merhaba Melih abi. Benim hissiyatıma göre bu iş Rıza Çalınbay'la olmayacak. Takım hücum edemiyordu dün akşam. Biz hücum edemiyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Savunma değil, hücumda yokuz. Savunma olmadığı için mi hücum edemiyor Rıza Hoca?
Hani işte tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan?
Aynı soru Beşiktaş tarafına da sorulur.
Her şey birbiriyle bağlantılı. Kötü bir takım kurarsan, kötü planlama yaparsan senden iyi takımlar seni fena duruma düşürüyor kardeşim.
Hocam yazmazlar dediniz ama yazmış, hatta adaşım yazmış dinleyenlerimizden Berk Bey. Akrostiş şiir gelmiş hocam size.
Ağıttır o.
Asil, ağıt değil işte hocam. Oku ben dedim, yine gelir dedim, geldi.
Oku.
Asil duyguların tercümanı. Bilir futbolun kare kodlarını. Durmadan anlatır bildiklerini. Utanmazlar dinlemez abisini. Layıktır sevgiye saygıya. Karartır rakipleri uslubuyla. Ezer geçer çakma yorumcuları. Rakibi yok tek bu dünyada. İzleyebilseydik teknik direktör koltuğunda. Muhabbet, tecrübe, bilgin onun kafasında. Okuyun artık, okuyun şunu demiş, okumaz mıyız?
Al işte.
Ah. Bunu niye baştan yazmıyorsun kardeşim ya? Hocamı böyle biraz, son dakikalar.
Biraz da olsa dün akşamki acımı hafifletti.
Hani gelmezdi hocam? He? Gelir dedim.
Gelmez.
Biliyorum dinleyenler.
Abi gelmez demedim. Ben bana dedim bugün ağıt yakışır. Yani böyle anladın mı? Ağıt yakışır. Yani şey duygusal böyle... Beni ağlatacak şeyler duymak istiyorum.
Canım hocam İsmail Kartal'ın B planı var mı? Diye sormuş.
B planı? İsmail Kartal bir röportajında demişti değil mi? Merak etmeyin dedi. Bende dedi o olmazsa B, C, D hepsi var demişti. B planım da var. C planımız da hazır falan demişti bir röportajında. Var demek ki dediğine göre öyle dedi. Röportajını hatırlıyorum.
Dün akşam bir B planı gördün mü sen?
Dün mü? A planı falan da yoktu ki.
A yok.
Plansız bir şeydi. Şimdi
şöyle bir şey hatırlatayım.
Derme çatma.
Onu hatırlatayım hatta dinleyenlerimize.
Takımın teknik direktörü. Bütün teknik konularla tek sorumlusu benim. Şimdi benim elimde 3 tane sakat oyuncum var. Stoperlerim. Bir tane sağlam stoperim kaldı. Ben bir şey üretmem lazım. Takım içinden. Yani o anda bir transfer yapalım.
24 Ağustos.
Sakatsa benim bir B planım, C planım olması gerekiyor.
Senin Ceydin hafta başında konuştum.
Dedim ki yok, Ceydin dedim, senin fiziğin gayet güzel. Bak, hava toplarında da etkilisin. Bak, agresif, çabuksun. Topu da oyna. Fena sokmuyorsun. İyi sokuyorsun. Mecbur kalırsam seni stoper oynatabilirim. Bunu Ceydin'den hazırlıklı mısın dedim. O da dedi ki ben daha önce oynamıştım hocam zaten dedi. Orada da fena oynamadı. Bu maçta da elimde stoper yoksa ona da bir şey olsaydı yine bir planım vardı orada oynatacağım bir stoper. Yani takım içerisinde bazen bunları biz hocalar yapmaya mecburuz. bu takımın teknik direktörü ve bütün...
Bak, yani benim sorum 7 Ekim'dekiydi Melih abi.
Tamam işte bak, bak doğru diyorum. B, C planlarım var dedi. O biterse o olur falan filan. Var, hemen hatırlatırmış.
İzmir'den Cenk Apo abiye sormak istiyorum. Ali Koç önümüzdeki dönem aday olacak mı? Fener şampiyon olmazsa bile.
Olmayacağını beyan etmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Benim son... Değil mi? Öyle demedi evet. mi? Son ne?
Hatta benim şöyle, şöyle hatırlayalım.
Son yılım falan gibi.
Açıklaması şu. Son sürecimi bunlar için harcayacağım deyip belli bir kitleyle uğraşacak mıydı? Bir projeyle evet, uğraşacak mıydı? Evet, oradan
evet,
hatırlıyorum.
Evet, evet,
ya oradan doğrulayabiliriz.
Evet, evet, öyle evet, bir açıklaması evet, var. Evet, evet. Yani bir daha aday olmayacağını evet. ya da başkanlığı bırakacağını öyle bir konuyu düşünmediğini söylemiş idi.
Telefonda bağlananlar sanki Profesör Melih Bey demiş.
Bakalım şimdiki dinleyenimiz profesör mü? 12.06 ne diyor?
Alo. Alo. 12.06.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. Adınız?
Benim Ozan Batıgül adım.
Buyurun Ozan Bey. Ses çok kötü geliyor. Ses mikrofon dinlemedim. Kulaklık mı yine?
Bir saniye. Hemen kapatıyorum. Bir saniye.
Selam abiler demiş bir başka dinleyicimiz. Bir saniye Ozan. Bence Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en büyük başarısı Galatasaray'la aynı ligde oynamalarıdır demiş. Vay vay vay. Evet Ozan alalım sorunu.
Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu ben de doktorum. Bu uzmanlık alanımız. Fenerbahçe'de kullanılan bu kas ısısıyla yapılan sakatlık tahmini tamamen bilim dışı bir şey.
Ozan Bey sizin branşınızı alabilir miyim lütfen? Siz doktorum dediniz. Branşınız efendim?
Nöropsikiyatri.
Evet buyurun.
Bu konuda araştırma yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Mesela örneğin bir hiçbir siyahi zenci yüzücü göremezsiniz. Bunun yanında Amerikalı NBA'de oynayan bir zenciyle Afrikalı bir futbolcu zencinin bir koşucunun kas tipi farklıdır. Sadece kas ısısına bakarak bunu ölçerek yapılan bu tip şey bence Fenerbahçe'deki sakatlıkların gerçek nedeni. Biz bununla ilgili defalarca uyarmaya da çalıştık ama nasıl diyeyim? Hani kullandıkları yazılıma belli bir para vermişler. Konyalı bir şirket.
Konya merkezi bir şirket evet anlaştılar. Bu yıl üzerinde
evet, izlenen tamamen bilim dışı bir uygulama. Çünkü bir Edin Dzeko'nun kas yapısıyla Batshuayi'ninki farklı. Onunla mesela Abu Bakar'ınki tamamen farklı. Bütün insanların kas içindeki hücre tiplerine göre de ısıyı ölçerek böyle bir sakatlık şeyi yapılamaz. Burada tabii yanlış yüklemeler yapıldı buna göre. Bir yazılım oluşturmak kolay ama üzerinden ilerlemek yanlış. Ben sadece bunun bilgisini vermek istedim.
Vallahi çok kıymetli Ozan Bey bir nöropsikiyatristin bu bilgiyi vermesi. Hocam tabii senin zamanında hiç böyle şeyler yoktu.
Tabii ya. Ne alakası var ya? Buz koy geçer oğlumdu. Buz koyuyorduk geçiyordu oynuyorduk. Ne ölçmesi ne ısısı.
Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Melih Bey size. Örneğin bir Afrikalı maratoncunun kasındaki, kırmızı kasındaki bazı hücreler oksijeni çok farklı tüketir. Ama bir NBA basketbolcusunun kasındaki hücreler çok daha akut olarak tüketir. Bunun dışında mesela gene kas dokusundaki yağ miktarı, vücut kitlesi çok az olduğu için zenciler yüzme sporu yapamaz daha önce de dediğim gibi. Ama sadece bu kas ısısına bakarak bir hani zorlanma var mı, sakatlık var mı, kas nasıl demek, bu tamamen yanlış bir şey. Şöyle söyleyeyim size bunun nereden hatalı olduğunu. Örneğin Ronaldo'nun evinde kriyoterapi cihazı vardı. -72 derece soğuk. Şimdi siz antrenmanlardan, maçlardan sonra bu cihaza girip 40 dakika kadar kalan bir insanın kas ısısını ölçseniz ne bekliyordunuz?
Tabii.
Hep hatalı bir şey.
Tabii.
Ama tabii biz bunu çok söylemeye çalıştık fakat sanırım Selahattin Baki ile bu konuda Konyalı şirketin çok iyi bir anlaşması var. Bir türlü ulaşamadık. Ben sadece bilginize sunmak istedim.
Vallahi çok ilgimi çekti bu konu. Ozan Bey çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hatta hafta sonu Berk yayınlarda size bağlanıp daha da detaylı bunu anlatabilirsiniz tamam. Dinleyicilerimize. Not alıyor şu an Berk sizin numaranızı. Tamam. Saygılar sunuyorum efendim. Çok teşekkürler desteğiniz için.
İyi günler. Abdülkerim Bey'e de çok selamlar. Kolay gelsin.
Sağ olun size de hocam. Kolay
hocam böyle siyahi bir yüzücü yok yani.
Yoktur tabii i̇şte ki.
Kas yapısıyla.
Tabii hiç ünlü bir siyahi yüzücü gördün mü? Siyahi yüzücü çok... Ben hani... Belki bir tane mi görmüştüm. Aşağı hayal meyal öyle hatırlıyorum. Ama genelde bunu ben de söylerim. Niye siyahiler yüzücü olmuyor falan derdim. Genelde hep koşucu olurlar. Ya da işte atlet olurlar.
İşte 100 metreyi de daha çok onlar kazanır. Evet, patlama gücü
kaslarla
var.
Kaslarla ilgili bir şeydir. Abi, hocam yalnız, daha güzel izah eder de.
Yalnız bölmek istemedim konuyu ama bu kadar olmaz. Arayanlar profesör sanki mesajı geldi. Üstüne doktor aradı.
Ozan Hoca aradı. Vallahi bu Ozan Hoca'yı ricamızı kabul etti. Hafta sonu arayın. Hatta bunu kes bu bölümü. Bunu da yayınlayın Berk. Oğlum, önemli
Berk,
çünkü.
Berk siz ne zannediyorsunuz? Vallahi diyor arayanlar sanki doktor dedi. Üstüne de diyor doktor profesör geldi diyor.
Al işte.
Onlar bedava gelmiyorlar. Onlar benim programım olduğu için bağlanıyorlar. Benim program kaliteli programdır. Offset bayrağı programına söyle bağlanıyorlar. Bana,
sev, havaya girmeye başlayacağım.
Mesela böyle uzman insanlar perşembe, çarşamba, pazartesi bağlanmazlar. Cuma günü benim programı bekliyorlar.
Hocam zirvede bırakalım. Siz bir yaşayın bunu. Ya, reklama gideyim. Bunu
en fazla yardımcı doçent falan bağlanmıştı.
Evet, evet. Onun için anladın mı? Bak bağlanın hoca da akıllı. Diyor ki en çok iş yapan programa bağlanayım.
Melişen de varmış diyor. Bir arayayım diyor.
Kim?
Diyor. Melih Şendil'i de şöyle bir düşünüyor.
Ya benim derken zaten biz Melih'le ne o aynı bedende can gibiyiz. Girsene reklam oğlum. Reklam dedin diye şarkı söylüyorum ben de.
Abdülkerim Durmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı devam ediyor.
Offside Bayrağı'nda hocam bu hafta ile ilgili beklentilerini merak ediyor dinleyicilerimiz. Hafta sonu maçlar nasıl olur hocam diyorlar.
Bir kere ben Fenerbahçe'nin maçını çok merak ediyorum.
Pazartesi.
Pazartesi günkü Sivas maçını çok merak ediyorum. Oyunu, çıkacak kadroyu falan değil. Az çok onları tahmin ediyorum. Stat atmosferinin, taraftarın maç önü, maç esnasında, maç sonundaki tavrını çok merak ediyorum. Daha bugünden merak ediyorum ne olacağını. Onun dışında maç, oyun nasıl 11 çıkar, oyun nasıl oynanır onu hiç merak etmiyorum. Az çok o konu hakkında
olması bir... gereken ne tribünde?
Olması gereken bila istisna, istisnasız sonsuz bir destekle başlaması lazım taraftarın, sonsuz. İki, uzun bir müddet sabır. Yani zor maç olur Sivas takımı. Şey bir takım, dirençli bir takım. Bu kötü giderse maç uzun süre bu destek devam etmeli. Bu da sabrı gerektirir. Bütün seyirci bu fedakarlığı yaptı. Müthiş ambiyans, müthiş destek, müthiş sabır. Bütün bunların sonunda korkunç bir skor. Bitti maç. Protesto. Ondan sonra da protesto etmek en tabii hakkıdır. En tabii hakkıdır. Anlatabildim mi yoksa?
Çok net, çok net.
Çok net. İnşallah çok net anlatmışımdır. Bu nasıl olacak bunu merak ediyorum.
Sen yine diyorsun ki biz dün akşamki maçı diyorsun Fenerbahçe olarak biz diyorsun.
Evet.
Maçtan önce nasıl kaybettiysek Sivas maçından önce de o maçı kaybetmemek için maç önündeki ambiyans önemli diyorsun.
Ve maç içinde
o futbolcuların bağrına basılması, hocaya destek ne olursa olsun istisnasız diyorsun.
Çünkü taraftar şunu bilmeli ki sahaya çıkan o takım Turkcell Süper Lig'in lideri. Ve sen onun taraftarısın. Yani o sahaya takımın lider çıkıyor. Daha doğrusu şöyle çevirelim. Maçı kazanırsa liderliği tekrar geri alacak. Çünkü ben cumartesi günü Galatasaray'ın pendiği rahat geçeceğini düşünüyorum. Pazartesi günü Fenerbahçe'ye maça giden Fenerbahçe taraftarı şöyle bakacak. Sivas'ı yenersem tekrar liderliği ele alıyorum. Böyle bir takımım var. Ona göre tepki gösterecekse de onu biraz yutkunmalı. Yutkunmalı. Müthiş bir destek verip maç sonunda bütün bu sabır gösterme, bütün bu fedakarlığı da sonuç futbolcular bunun karşılığını ödeyemiyorsa, kötü bir sonuç alıyorlarsa o zaman maç sonunda da protesto etmek en büyük haklarıdır.
Beşiktaş'taki başkanlık yarışını merak ediyor dinleyiciler. Yani şu an Ankara Gücü Beşiktaş maçından ziyade Akatlar'daki o gün boyu Doğan Öncel oradan yayınlarla, ünlü konuklarla... Evet. Sürekli takip edeceğiz. Başkanlık yarışıyla ilgili Abdülkerim Hoca'nın düşüncesi nedir?
Ben Beşiktaş camiası için
Hasan Arat ya da Serdar Adalı hangisi olur, hangisidir bilmiyorum. Bu iki şahısı, bu iki beyefendiyi, değerli insanı tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Becerileri nedir, futbola hakimiyetleri nedir, yöneticilik vasıfları ne kadar iyidir, üsttür bilmiyorum. Çünkü benim camiam değil, hakim değilim. Şu olsun bu olsun demiyorum. Ama Fenerbahçe camiasına başkanlık seçimi olsa adayların %99'unu tanırım. Bir fikir edinebilirim. Bu Beşiktaş'ta söyleyeceğim tek şey... Kim olursa olsun Beşiktaş camiamız için inşallah en hayırlısı başkan seçilsin diyeceğim o. Gönlümden hangisi geçiyor hiç tanımadığım halde dersen gönlümden şey geçiyor bir Fenerbahçe olarak. Feyyaz Uçar kimin tarafındaysa o kazansın. Ben Feyyaz Uçar'ın
Hasan
Arat'ın tarafında mı? O kazansın diyorum. Yani bana göre kibar Feyyaz o kazansın yarışı. Vallahi öyle düşünüyorum. Ben Feyyaz'ı başka türlü severim.
Peki,
çok da görüşmesek
dün seyrettiğin Beşiktaş çok... Ankara deplasmanında ne yapar?
Çok zor. Ben dünkü maçtan hariç konuşayım onu. Yani dünkü maçla Ankara Gücü maçını örtüştüremezsin. Bir şey daha söyleyeyim. Kulüp Brüş hakikaten iyi bir takım. Yani çok. Böyle Kulüp Brüş takımı öyle. Hani biz şimdi Belçika liglerini oralara buralara pek böyle Danimarka ligi işte Norçeland falan. Kopenhag'ı da küçümsedik biz değil mi? Şimdi düşün Galatasaray'la beraber kalsa adamlar ikinci oluyor. Yani değil mi? Danimarka'ya seyretmiyoruz, bilmiyoruz. Çok küçümçüyoruz herhalde biz.
O maçla ilgili ne düşünüyorsun 12 Aralık'ta? Kopenhag Galatasaray.
Valla tam ateş gibi maç. Yani çıkacak
haftaya
hiç...
Haftaya Galatasaray kimle oynuyor Pendik'ten sonra? Bir bak bakayım.
Hiçbir skor beni...
Çünkü Ümit Hoca bu hafta zannetti
maçı. Adana bir skorla oynuyor diye biliyorum.
Adana değil mi?
Öyle
Pendik... maçında rotasyona gitmeli dedi Okan Hoca. Ama bir sonraki hafta maç onu kaçırdı Ümit Karan. Ayın 12'sinde ise mesela önümüzdeki hafta Adana Demir maçı mı?
Hatta Cuma günü oynuyordu.
Öyle Cuma günü Adana Demir maçı mı? Yani acaba çünkü bir 10 milyon euroluk maç abi bu.
Doğru. Eğer Cuma günü.
Cuma Adana Demir zor da rakipmiş ya. Tabii. Orada bir rotasyon yapar mı acaba Okan Hoca? Pendik maçını kazandı diyelim.
Zor ama Adana Demir Spor'da deplasmanda yok yani. Hiç yok bu sezon.
Abicim bak şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hala iddia ediyorum. İkisinin rotasyon dediğin zaman çıkaracağı kadrolar da çok farklı değil. Yani rotasyon diyorsun değil mi? Çok farklı değil. Yani mesela Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı değil mi? Birini dinlen rotasyon yapacağız. Nelson oynatacaksın. Büyük kayıp mı? Nelson geçen sene Galatasaraylıların
kafadan 11 oynayan.
Galatasaraylıların geçen sene Nelson Avrupa'nın neredeyse hatta neredeyse dünyanın en iyi stoperi dediği adam. O laf söyletmiyorlardı değil mi? Yani böyle bir oyuncum var elinde. Efendime söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirdin. Mertens'i oynatıyorsun. Ziyech'i dinlendirdin. Tete'yi oynatıyorsun. Yani diyelim sahayı dinlendirdin. Solda Barış Alper'i ya da Kerem Aktürkoğlu'nu oraya atıyorsun. Yani rotasyonda dediğinde kadroların zayıflamıyor ki. Fenerbahçe'deki durum rotasyon dışında sakat insanlar. Yani uzun sürüyor bir maçlık yapmıyorsun. Anlatabiliyor muyum?
Tabii canım Icardi bile yani bir iğne oldu oynadı ondan sonra.
Tabii ki evet. Yani lig maçında Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin sakatları iyileştikten sonra yapacağı her rotasyon güçlü kadrodur aslında. Yani öyle seni geri götürmez. Yani Pendik maçında rotasyonlu kadroyla çıkarsa Galatasaray maç 2-0 biter. Tam takım çıkarsa 4-0 biter mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar büyük farklar yok. Dolayısıyla Kopenhag maçından önce böyle çok fazla rotasyon yapmadan da 3 olabilir falan. Yani anlatabiliyor muyum? 3-4 tane 3 kişi ya da çok önemli oyuncusunu dinlendirebilir. Okan Buruk böyle bir elinde bu kadar geniş bir kadrosu varken.
Ümit Hoca dedi ki Icardi, Torreira, Abdülkerim bu omurganın mutlaka dinlendirilmesi lazım. Çünkü gerçekten 10 milyon euroluk maç abi.
Abi tamam işte. Abi ben de diyorum ki sen Pendik maçını mesela Bakambu ile oyna. Torreira maçında Torreira'nın yerinde Kaan'la oyna. Kaan oynuyor orada dirençli.
Hepsi götürür diyorsun.
Evet yani anlatabiliyor muyum? Pendik maçı yani. Ya oynanabilir. Yani zayıf bir kadro olmaz o zaman da yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe'nin bütün sakatlıkları sezon başındaki kadrosu olduğunda rotasyon yapmıyor muydu? Hiç fark etmiyordun değil mi? Fenerbahçe rotasyon yapıyordu. Ama mesela ne diyelim? Fred hep içeride kalıyor mesela. Kimi oynatmıyordu? Diyelim ki bir maç Şimanski'yi oynatmıyordu. Bir maç İrfan Can'ı oynatmıyordu. Hiçbir fark oluyor muydu? Millet diyordu ki helal olsun abi. Kimi koyarsa Fenerbahçe.
Benim yerli hocalardan beklentim bu. Abdülkerim sakat, yerine de genç yetenek Melih oynayacak o hafta, tamam mı? Kaybettik. Hoca çıkıp diyor ki tabii Abdülkerim'in yokluğunda Melih çok tecrübesiz kaldı. Abi o zaman Melih'i yetiştirsen en az Abdülkerim kadar olsun. B planın C planını bana hazırla. Bunu anlat bana canım hocam.
Abi bak kaba bak kaba taslak baktığında haklısın Melih'ciğim. Senin gibi düşünen de insanlar var. Fakat buradaki İsmail Kartal'ın şanssızlığı yani şöyle olmadı. Stoperden birisi sakat. Bekao. Bekao sakat, tamam mı? Orta sahada da diyelim ki Fred yok, tamam. Bir de diyelim İrfan Can yok. Bu kapatılabilir. Yani bu daha az hasar verir sana. Ama iki stoper aynı anda şey de yok. Fred de yok. O tam göbek. Bu tamam. Ağır hasar, bu rotasyonla.
Arabanın arka iki tekeri bravo. De patladı, evet. Su da kaynadı. Abi sen,
sana bir soru sordum programın başında, cevap verdin. Biri sana iki ay önce deseydi ki Danimarka'da konferans ligi maçına Fenerbahçe Yusuf Akçiçek İsmail Yüksek stoper tandemiyle çıkacak deseydim, bana mukavelemi feshederdim bundan yorumcu olmaz diye. Beni öyle yani değil mi der desem böyle.
Sen
şey.
Neyin kafasındasın canım?
Apo hoca sen ne bir şey mi, hangi maddeden ne kullanıyorsun bana da söyle falan derdin ya. Öyle bir durum yani oldu.
Peki, zor bir yayın oldu. Çok moralsiz geldi. Suratı beş karıştı Abdülkerim hocamın, ama biraz olsun sizlerin de desteğiyle.
Tabii ya. Allah razı olsun.
Yeniden yüzün gülmeye başladı.
Radyo Gol, Radyo Gol dinleyenleri bana var ya antibiyotik gibi geliyor.
Antibiyotiksiniz.
Kendime geldim. Kendime geldim. Hele o akrostiş şiir var ya.
Bitirdi seni.
Abo doping oldu.
Bir de giderken şimdi Doğan'ı mı dinleyeceksin?
Kimi?
Oh Doğan'ı.
Doğan'ı dinlemiyorum. Aa. Valla arada senle bana çok kaydırıyor. Yani. Neler söylüyor, ince ince Yasemince yapıyor.
Peki, Doğan'ın kanunları başlıyor.
Doğan'ın kanunları hoşçakalın. Başlıyor.
Abdülkerim Vurmaz ve Melih Şendil'le Offside Bayrağı sona erdi.